Donanım Haber'in teknoloji videoları Casper'ın katkılarıyla yayınlanmaktadır. Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Ersin Kılıç.
Merhabalar, ben Talha Aynacı.
Uzun bir ara ardından tekrar ikisi birde karşınızdayız. Las Vegas derken iki hafta ikisi birden yedik arkadaşlar.
Evet. Kumar oynadın mı Mesut? Las Vegas'a gitmiş.
Ya ben kumar bana ters, ben şans oyunları da oynamam yani.
Ama Vegas'ta olan Vegas'ta kalır, onun için
ama
belki söylemiyor
olabilir.
Herkes
soruyor yani kumar oyunları oynadın mı diye. Bu arada kumarhaneler bayağı boştu. Diyecekler hani kumar oynamadın, kumarhaneyi nereden gördün? Her otelin altı, lobiden sonrası kumarhane orada.
Evet.
Alışveriş merkezine giriyorsun, yine o kumarhane var. Ama boş. Ya insanlar, kışıydı çünkü o zaman hani Las Vegas.
Herhalde
yine
mevsimi vardır bu işin bir de.
Herhalde ama CS parkları doluydu. Ona rağmen insanlar kumar oynamıyor. Herhalde ekonomik kriz gerçekten var ya. İnsanlar artık parayı tutuyorlar biraz da, harcamıyorlar. Bir de biz bayağı çalışıyorduk. Hani akşamleyin dönüyoruz artık oteli yürüyerek.
Taksi hayatımız kumar zor. Olmuş diyorsun bizim.
Arkadan bağırıyor şimdi o şeyler. Kumarhane davetiyeleri falan dağıtan adamlar var. İşte dostum, burası Vegas, hani bu kadar suratını asma, gül, mutlu ol falan.
Bu karayı al parayı.
Ama benim elimde kameralar, teşhizat, sırtımda çanta yürüyorum, hani mutlu olmak imkansızdı tabii ama güzel iş yaptık. Yani
yo niga falan.
40'ın üstünde videoyla beraber Las Vegas'tan döndük.
Ya o kadar videodan sonra herhalde zaman zaten kalmamıştır. Bir de evet, orada işliyordunuz.
Bu arada çok enteresan bir anı. Otel dedik ki taksi çarşıya gideceğiz, fuar alanına gideceğiz. Taksi kalmamış. Fuar zamanı taksi kalmıyor Vegas'ta. Hep dolu oluyor bütün taksiler. Korsan taksiyle gittik Amerika'da.
Amerika'da
ve
korsan taksi.
Ve bizdeki arkadaş geldi.
Oo, süpermiş ya.
Ya bu tam filmlerdeki gibi. Hani ya arabayla artık kızları görüp sıkıştırmasını mı dersin? İşte Japon turist görüyor, pencereyi açıyor. İşte kız dediğin zenci ister diye şarkı söylüyor falan. Böyle bir adam yolculuk yaptık. İnanılmaz.
Ateşli bir abimizmiş.
Komikti yani, ama yani. Komikti. Arabası falan dökülüyordu.
Onu da bir şey yapsaydınız ya. Bir kameraya falan alsaydınız yok, böyle bir.
Enteresan. Amerika'da bile korsan taksi bulduk ya. korsan deyip duruyoruz ya, karşıyız diye.
Enteresan.
Orada garipti. Bile korsanla karşılaştınız.
Evet, Las Vegas muhabbetini anlatmaya başlarsak
haberlerle
bitmez herhalde. Haberlerle devam edelim arkadaşlar. Ekran kartıyla başlamak istiyorum. Biliyorsunuz AMD tarafında 290X oldukça fazla hani heyecan yarattı kullanıcılarda. Çünkü neden? İlk defa üst seviye bir ekran kartı $500, $400 seviyesinden piyasaya girdi. Ama bu ekran kartının bir sıkıntısı vardı. Çok ısınıyordu. Yani 290X dendiğinde herkesin aklına şu ısınan, ses çıkartan ekran kartı mı diye geliyor. Hatta bu Bitcoin, Litecoin gibi sanal para birimlerini üretmek için de Radeon ekran kartları şu anda çok aktif kullanılıyorlar. Bu işleri yapanlar 290X kullanmıyorlar. Neden kullanmıyorsunuz dediğinde çok ısınıyor abi. Soğutamıyoruz diyorlar kartı. Şimdi onu duymuş olacak ki PowerColor'dan özel tasarımlı bir 290X geliyor. Resimlerden de görülebileceği gibi 3 tane fanı var. PCS Plus ismiyle piyasaya sürülecek. Saat frekanslarında oynanmış mı bilinmiyor ama şu tasarımıyla, şu görüntüsüyle hani genel olarak sessiz çalışacağını net bir şekilde söyleyebilirim.
3 tane fan var zaten üstünde, herhalde ısınmayı
evet,
çözmüşler.
Bir de anakartın üstünde anakarttan daha büyük bir yapı var.
Resmi modifiye mi yoksa 3. parti bir firma tarafından yapılmış modifiye mi?
PowerColor şey sonuçta yani ekran kartı
üreticisi.
Soğutucusunu da kendine özel tasarım olarak piyasaya
çıkacak. Ama şey gibi olmuş ya, sanki ekran kartı, anakartın üstüne ekran kartı koymamışlar da böyle ekran kartının altına böyle bir şey dayamışlar.
Zaten şey var, yorumlarda bir tane vardı tam olarak hatırlamıyorum ama anakart yakışmış ekran kartına falan diyorlar. Yani ekran kartına anakart takmışlar gibilerinden bir yorum var. Gerçekten öyle bir görüntüsü var. Ama 290X almak istiyorsanız bu ekran kartını beklemeye değer gerçekten. Daha sessiz, daha serin çalışacak bir karta sahip olacaksınız. Bir de hızlı ışıtma yaparsanız 290X zaten potansiyeli yüksek bir ekran kartı. Çok daha iyi değerlere ulaşmanız mümkün. Bu arada 280X var. 280X'te de biliyorsunuz aslında şu anda Mantle'ı falan desteklemeyen bir GPU'ya sahip. 7970'in revize edilmiş hali 280X. Ama biz bu GPU revize edilsin diye beklerken MSI'den özel tasarımlı bir 280X geldi. Ne yazık ki bu özel tasarım yenilenmiş GPU'yu kullanmıyor. Hani R290'ın kardeşini kullanmıyor hala. 7970'in modifiye edilmiş Tahiti GPU modeli, mimarisinden gelen bir GPU bulunmakta içerisinde. Genel olarak hızlarına baktığımızda bu ekran kartının 1 GHz GPU hızına, 1050 MHz boost hızına ve 6 GHz de bellek hızına sahip olduğunu görüyoruz. MSI hazır fanı özelleştirilmişken hani hız aşıtma da yapayım
koyalım,
demiş.
Evet.
Ama bizim asıl merakla beklediğimiz şey bu Tahiti XD ile yenilenmiş mimariyi kullanan GPU'lara gelecek 280X'ler. 290X'e göre Ben daha nasıl kartlar olacaklarını düşünüyorum. Bakalım ne zaman gelecekler. Enteresan olan hani firmalar özelleştirilmiş tasarımlarla 280X çıkartıyorlarsa demek ki yeni GPU'yu biraz daha bekleyeceğiz yeni mimariyi.
Evet, enteresan. Hani en azından fiyat performans açısından biraz daha yüksek kartlara göre daha iyi olacak gibi duruyor bu kartlar.
Tabii yani bakalım göreceğiz. Piyasaya çıktıklarında fiyatlarını tam olarak görelim de. Ben şu anda resimleriyle ayrıntılar var.
Bir şey gelirse işime yarar.
Bu arada Taha da konsoldan vazgeçti.
Evet, PC
oyunculuğuna geçiş yapıyor.
Aynen.
Biz CES'den önce AMD'nin etkinliğine de katılma fırsatı bulduk. Aslında burada onun da hazır AMD ekran kartlarından bahsediyor ki ondan da bahsedelim. Yeni nesil Fusion işlemcilerle entegre GPU, yani işlemcinin içindeki GPU ile Battlefield oynadık. Full HD 30 kare saniye üzerinde medium detayda Battlefield 4 çalışıyor. Ve AMD'nin bir sürprizi var. Zaten takip eden arkadaşlarımız duymuşlardır. İşlemci satın alan artık Battlefield 4 bedava.
Yani o güzel bir şey ya.
200 dolara yakın bir fiyatı var işlemcinin. Satın alacaksanız 150-170 dolarlık işlemci. İçinden zaten 70 dolarlık oyun çıkacak.
60 dolarlık oyun çıkıyor ya.
100 dolara işlemci almış olacaksınız ve bu işlemciyle oyun da oynayabileceksiniz. Aslında biz AMD'nin sunumuna gittiğimizde orada oynatılan oyunlara baktık. Entegre GPU'da 4K oyun oynuyorlardı. İşte Full HD'de Battlefield oynuyorlardı. TIFF'de orada çalıştırıyorlardı. Ve şunu gördük. Öngörülerimiz gerçekten tutuyor. Yeni nesil konsollar PC tabanlı olacakları için biz giriş seviyesi PC'lerin oyun konusunda bir devrim yaşayacağını, orada bir parlama olacağını söylemiştik. Gerçekten de öyle oluyor. Şu anda entegre GPU ile Battlefield'ı PlayStation 4'tekinden çok daha iyi grafiklerde PC'de oynayabiliyorsunuz. Ve bu Mental güncellemesi yapılmamış Battlefield 4. Mental güncellemesi yapıldığında %45'e yakın performans artışı olacağını söylüyorlar. AMD %45 performans artışı olacak bir açıklama yaptı. %45 olmasın, %25 daha performans artışı olsa
büyük bir olay.
Olay bitti demektir. Bundan sonra PC'nizde ekran kartı olmadan da Battlefield 4 oynayabileceksiniz. Bu çok güzel bir gelişme bence.
Burada bir de şey çok enteresan. Hani AMD'ye baktığımızda hem PC tarafında hem de konsol tarafında böyle oyun dünyasını bir parselledi yani.
Evet, domine
hani
ediyor şu anda.
O şeyin yanında Battlefield'ı vermesi bile, tabii maliyetler nasıldır onu falan tabii ki bilemeyiz. AMD'nin kendi sonuçta finansal yapısından kaynaklanan bir şey. Ama hani öyle ucuz gelmesi bile belki de böyle bir piyasayı hakimiyet altına almasının bir amacı olabilir.
Ya ben PC oyunculuğu için bir yükseliş olacağını düşünüyorum zaten. Hani konsollara baktığımızda konsollar tarafında bir soru işareti var. PlayStation 4 çıkalı kaç ay oldu? Oyun yok daha. Evet, İlk çıkış oyunlarıyla kaldı.
Ocak.
İnşallah bir PlayStation Vita faciası da olmaz. Çünkü
ama şeyde hani konsollarda genelde şeydir. İlk 6 ay özellikle oyunsuz geçer yani. Her ay 1-2 oyunla ancak kapatırlar. Hatta böyle işte
her ay 1-2
oyunuyla böyle yamalıyorlar yani.
Şey yok. Oyun yok yani şu an PSN Plus'lar falan ücretsiz sundukları oyunlar. PlayStation Vita'da oynamayacağınız oyunlar yani.
Şeyde de öyleydi mesela hani PlayStation 3 zamanında hatırlıyorum. Xbox 360 zamanında hatırlıyorum mesela. Keza PlayStation 2 zamanında birazcık daha fazlaydı bu oran ama gitgide tabii ki oyun yapım maliyetlerinin yükselmesi, zamanın artmasından dolayı çıkış zamanı böyle bir oyunsuzluk oluyor yani. O
yani özellikle ben şuna dikkat ediyorum. Sony PlayStation 4 sunumunda bağımsız yapımları çok ön plana çıkarttı. Şu anda PlayStation Plus'la birlikte sunulan pek çok ücretsiz oyunda zaten bağımsız yapımlar. Yakın süre zarfında
Don't Starve
çıktı. Başarılı bir oyundu o da. Onun dışında Outlast gelecek. Daha önce PC'de oynadığımız bir korku oyunu. O da PSN Plus üyelerine ücretsiz olarak sunulacak ama burada senin dediğin noktaya katılıyorum. Bir soru işareti bağımsız oyunlarla mı devam edecek? Tabii ki de bağımsız oyunlar oyun dünyasının şu anda bel kemiğini oluşturan bir unsur ama sonuçta konsol bazlı oyunları da görmeyi istiyor oyuncular.
Yani şimdi şöyle bir sıkıntı var. Need for Speed var biliyorsunuz. Need for Speed tamam eğlenceli bir oyun ama bir konsolun şey oyunlarından değil. Yani mutlaka olmazsa
baba
olmaz
oyunlarından
baba oyunlarından değil. Mesela ben PlayStation 4'te bir Tekken görmek isterdim yeni nesil grafiklerle beraber. Tekken yok yani ne zaman çıkacağı da belli, duyurulmadı da. Yeni nesil konsollarda bir şey var. Duyurulan oyunlara bakıyorsunuz. PC'ye de gelecekleri belli bazılarının.
Ama onun sebeplerinden bir tanesi sözünü kesiyorum ama yani mesela Tekken'dir, Street Fighter'dır bu tarz oyunlar artık eskisi kadar satmıyor maalesef. Birazcık da oyun dünyasının değişen mantığı, yapısı var. Bulmaca tarzı oyunlar, dövüş tarzı oyunlar pek fazla tutmuyor.
Onlar biraz daha free to play'e kayacaklar.
Ya aslında orada şey sıkıntısı var. Free to play'e kayacaklar. Şimdi bağımsız yapımcılar var ama o tarafta. Mesela şöyle bir sıkıntı var. Oyunların fiyatları hep aynı. Ya bence oyunların fiyatlarına farklılaşma yapılsa
onu her zaman hani
ya farklı bir banttan girilse
hani
evet
işte mesela Sword'un yapımcısı kimdi?
İşte Ninja Theory'nin bir açıklaması var abi. Adamlar mesela şöyle bir şey söylüyor. Belki daha önceki programlarımızda da konuştuk. Diyorlar ki ya benim yaptığım oyun diyor 30 dolarlık bir oyun.
Ama 60 dolardan satmaya çalışıyorsunuz.
Bunu oyun mesela. Şeyi konsol sahibi firma Microsoft veya Sony veya Nintendo 60 dolardan satmaya çalışıyor. Ama diyor benim diyor oyunumun nedir o değil diyor.
Mesela Lego'nun şu Marvel karakterinin hep beraber bütünüyle sunulduğu oyun lazım, 60 evet. dolardan gidiyor.
Steam'de 30 dolar oyunu biliyor musun?
Zaten işte hakkı 25-30 dolar max mesela, yani. Evet. Çok keyifli bir oyun ama 30 dolardan şey da fazla çıktı, etmez yani.
Rayman Legends çıktı mesela. Hani bu işte PlayStation 3 ve Xbox 360'a, Wii U'ya da çıktı. 60 dolardan satılıyor. Şimdi ben bekledim dedim ki hani burada almadım. Gerçekten fiyatı normalde platform oyununa göre pahalı. Yeni nesil versiyonuna bakıyorsun. Yeni nesil versiyonu da 60 dolardan çıkıyor mesela. Aynı oyun baktığın zaman.
Evet doğru.
Niye bu kadar fiyat konusunda
yani
bir
biraz yeni nesil
şey
için E3 2014'ü beklemek lazım
evet,
diye düşünüyorum.
E3'ten sonra o muhtemelen Kasım döneminde çok
Infamous falan gelecek mesela PlayStation 4'de.
Evet,
o oyunlar herhalde
düşünüyoruz.
Kapatır.
Yalnız yani E3'ü bekleyeceksek şu an kimse almasın konsol.
Çok, ben şahsım adına almıyorum.
Ya mesela
tabii
şeyi
de, teknoloji
her zaman söylüyorum. Şu anda hani tırım tırım konsol arayanlar var sonuçta.
Ya heyecan işte görmek
heyecan,
istiyorlar.
Hani. Heyecan var ama hani beklense de olur diyebiliriz herhalde onlar için.
Aslında sizin tarafta vardır haberi ama
evet,
konuşsak mı şu fiyat olayını?
Şimdi fiyat konusundan aslında oradan giriş yapacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz PlayStation 4 Aralık ayında Türkiye'de resmi olarak çıkmasından sonra stoklarında böyle az gelmesi ki dünya çapında baktığımız zaman Amazon'da bile şu anda bile bulmakta zorluk çekiyorsunuz.
Birkaç şanslı ve seçkin insan
Mesut gibi şanslı.
İsim vermeyelim burada. Reklam olmasın.
Hani stoklar hemen tükendi ve Ocak ayındaki parti beklenmeye başlandı. Mustafa Yiğit Twitter üzerinden gerekli cevapları zaten verdi. Fiyat konusunda çok büyük bir olay olmazsa herhangi bir değişiklik olmayacağı söylendi. Fakat bu yaşanan krizlerden sonra gerçi Euro'ya baktığımızda çok büyük bir sıçrama da görmüyoruz.
Yani şimdi bak diyorlar ki onlar fiyatının... hani çok büyük bir olay olmazsa bir şey olmaz dediler ama daha büyük olaylar olamazdı herhalde. Şu
ama
son dönemdeki
şey
olaylar yani, ekonomiyi
hani,
karıştı.
Mutlaka bir sıçrama olmasını mesela biz de bekliyorduk baktığımız zaman. Hani Euro ile endekslendiği için Euro üzerinde çok büyük bir sıçrama yok. Dolar daha çok artış gösterdi evet. Hani bu son krizden sonra. Ama konsol fiyatına baktığımızda 1550 TL'den şu an satılmaya başlandı. Hatta bugün satışa çıkmış bazı marketlerde ve 10 dakika içerisinde buna rağmen tükenmiş durumda. Şimdi eski fiyatına baktığımızda 150 liralık bir fark görüyoruz. Hani
bana o fiyat Euro, farkıyla oyun satmışlardı işte.
Evet hani Euro farkına baktığımızda 150 TL'lik bir fark olmuyor hani hesaplamaya göre.
Ya
ama tabii ki arka planda neler dönüyor.
Yalnız vergiler de değiştirildi ya biliyorsunuz sadece şey değil. Yani vergilerde de bir artış var artık.
Yani vergilerde
evet,
artış
hatta
var.
Hatta 9 taksit olayı falan. Evet.
Ama mesela buna bir ticaret yönünden de baktığınızda sadece o günü de düşünmeden yapılmış bir fiyat güncellemesi olabilir. Çünkü hani şu anda ekonominin durumu tam olarak netleşmiş değil. Hani böyle sürüncemede kalan bazı
kötü
şeyler
yani,
var.
Kötü yani ekonominin durumu kötü.
Yani bir problemler var. Ya Sony şöyle demiş olabilir. Ya yarın bir gün daha kötüye de gidebilir arkadaşlar deyip de bir düzenleme yapmış olabilir. Yani sadece o günün Euro'sunda gerçekleşen yükselmeden dolayı değil de ileride de olabilecek.
Ama şöyle bir şey var. Şu anda hani ileride yapılacak bir işte kriz veya işte Euro'nun doların düşmesine göre herhangi bir fiyat politikası da belli değil.
Canım,
yani bir yıl boyunca
fiyat
bu fiyattan satacağız gibi bir açıklama yok şu anda. Hani tabii bu fiyat artışı bazı kullanıcıların canını sıkmış durumda ama hani yorumları okuyorum. Sony Türkiye istifa etsin gibi yorumlar da görüyoruz mesela. Hani bunlara sadece şey yaptığın gibi gülmek lazım. Hani bu kadar da değil tabii ki fiyat. Her ürünün fiyat artışı tartışmalar
yakalım
beraberinde gelir ama birazcık daha karşı tarafı da şey yapmak lazım.
Ya yani şöyle bir şey var. Kimseyi zorlan sonuçta satmıyorlar. İsteyen evet alır, isteyen almaz. Böyle bir şey var. Hani piyasada almazlarsa eğer fiyat düşer. Tükendiğine bakarsanız demek ki bir piyasa var. Yani böyle tükendiği sürece
alıcı kitlesi var demek.
Fiyatın artmaya devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü ürün kıt gerçekten. Evet. Şu anda yetiştiremiyorlar. Benim planım neydi? Açık söyleyeyim. Ben Amerika'ya gittiğimde alırım. Türkiye'den almam diyordum. Hatta Twitter'da falan da bunu paylaşmıştım ilk başlarda. Ben Las Vegas'a gitmeden bir buçuk ay önce Amerika'da tükendi. Hala daha yok. Amazon'dan hala daha sipariş veremiyorsunuz. Ben de bu yüzden Türkiye'deki hani sıraya girip Türkiye'den satın aldım.
Ya şeyi söyleyeceğim hani lafını kesiyorum. Mesela bu konuda işte istifa etsin falan gibi konularda stokların gelmemesinden dolayı bile çok fazla varyansı neden var.
Amerika'da yok ürün.
Dünyada yok yani. Evet. Amerika'da bu ve piyasanın birinci numarası Amerika. Orada bile yok yani.
Şu var hani bazı yazılar okuyoruz biz. Xbox One'ın bile şu anda çok satmasının tek nedeni PlayStation 4'ün bulunamamasına bağlıyorlar. Evet. Ve konsol gerçekten yok sattığı için işte millet gidiyor markete PlayStation 4 yok Xbox One almak zorunda kalıyorlar.
O kadar heveslendik bir 100 dolar daha verip
ya bari çünkü Xbox One alacak, almak zorunda kalınacak bir alet bu arada. Hani ofiste var test ediyoruz ama net bir şekilde bunu da söyleyeyim. Hani incelemesine de yer vereceğiz size. Gerçekten Xbox One Allah yardımcısı olsun ya sadece o konsol alanların. Hani PlayStation 4'üm vardı bir de Xbox One'ım vardı ama bir keyif. Hani zaten alım gücün var. İkisini de deniyorsun.
Ama onu alamamışken diğerini
ama PlayStation 4'ü bulamayıp Xbox One'a mecbur kalmak Hani harbiden çok zor bir durum olsa gerek.
Evet, o konuda evet. Tamamen katılıyorum yani sana.
İçeride şu anda var, içimizde herhalde burada farklı bir şey düşünmüyoruz evet. Diye düşünüyorum.
Özellikle evet. Yazılım konusunda büyük güncellemeler geleceğini söylüyorlar ki incelemesinde zaten.
Forumda mesela bir konu var. Xbox One vs işte PlayStation 4 tarzında. Xbox One'ı savunan arkadaşlar var orada. Herhalde kullanmıyorlar diye düşünüyorum cihazı. Yani o cihazın o menüsü filan.
Şimdi bir fanatikçe savunanlar var. Bir de mantıklı yönden hani savunanlar var. Mesela ben savunacağım tek yön ne olur?
720p'yi yazılımı... çok seviyorsundur mesela.
Ya hayır, yazılımı şu anda çok kötü. Donanım olarak zaten savunulacak bir tarafı evet. Yok. Hem tasarım hem donanım olarak. Bunu zaten incelemesinde bayağı bir bahsedeceğiz donanımından. Kasa yapısından ki bildiğin Xbox...
Ya bildiğin kasa yani zaten.
Ya Xbox 1 ile yarışır. Takos evet. Diyorduk ona. Hani ama yazılım konusundan savunacağım nokta mesela Microsoft yazılım konusunda çok iyi. Gerçekten de köklü bir değişiklikle mesela yazılımı kökten değiştirebilir. Bu konuda umutlarım var ama genel olarak baktığımızda tabii ki PlayStation 4 hala ön durumda.
Ya şey gibi olmuş. Hani Xbox 360'dan sonra adamlar geri gitmişler resmen. Evet. İleri doğru gidiş yok. Yani 720p oyunu oynadığınız bir makineden bahsediyoruz. Tamam. Full HD oyunları da var. Ama arayüz falan o kadar faci ya ki kullanması. Neyse ya, geç bunları inceleme
evet, konuşacağız. Evet, bunları bahsedeceğiz. Evet. Buradan hemen PlayStation'la ilgili Sony'nin yaptığı CES fuarında yeni bir duyuruya geçelim. PlayStation Now isimli bir servis duyuruldu. Tamamen cloud, yani bulut sistemi üzerinden stream edilerek oyun oynamanızı sağlıyor arkadaşlar. Bu sistem nasıl çalışıyor? Direkt olarak PlayStation 2 ve PlayStation 3 oyunlarını PlayStation 4, Vita, hatta Bravia marka akıllı televizyonlarda bile bulut sistemi üzerinden stream ederek oynayabiliyorsunuz.
Ben CS'de Bravia üzerinde deneme fırsatı buldum sistemi. Gayet güzel grafiklerde
herhangi
çalışıyor.
Herhangi bir şey, tabii ki internet altyapısı oldukça önemli ki ya 5 megabit internet gerekiyor.
Tabii oraya kurmuşlardı zaten altyapıyı. Baya baya evet. Oynuyorduk çünkü biz. Hani God of War oynuyorduk ve baya baya iyi çalışıyor. Sadece oradan bizim istedikleri bir şey vardı. Kamerayla dediler şeye zoomlamayın.
Evet, çekin.
Grafiklere çok zoomlamayın, yanlış anlaşılabilir dediler. Ama grafiklerde de normal bildiğiniz PlayStation 3'te nasıl gözüküyorsa televizyonda da o şekil gözüküyordu. Tabii ki sunucuların ülkenizde olması lazım ki o lag olayı evet. Olabildiğince az olsun. Umarız hani ülkemize de bu servisi sunarlar.
Zaten baktığımızda burada şunu da bahsetmek lazım. Hani fiyat politikası olarak ayrı bir fiyatlandırma var. Yani siz Last of Us'a dijital mesela Sony tüm oyunlarında değil. Kendi belirlediği oyunları bu PlayStation Now servisi üzerinden lanse edecek. Hani şu anda mesela Last of Us açıklanan oyunlardan bir tanesi. Last of Us'a dijital olarak sahipseniz maalesef PlayStation Now servisinde tekrar almanız gerekiyor. Belki ilerleyen zamanlarda bir duyuruyla indirim yapılır mı bu konuda?
Ama The Last of Us'a zaten sahipsen PlayStation Now'dan niye oynayacaksın ki? Takarsın hani, zaten oynarsın.
Diyelim ki Vita üzerinden oynamak istiyorsun mesela.
Ama o zaman bulut sisteminin mantığı zaman. Kalmıyor. Çünkü zaten adam Vita sahibi, PlayStation 3 sahibi. PlayStation Now sisteminin burada görevi nedir? Tekrar ben Last of Us almak için mi bu
sistemi aldım? Aslında PlayStation Now, PlayStation 4 için duyurulan bir servis. Yani evet. Eski oyunlarla onun uyumluluğunu sağlamak için yapılan bir servis.
Tabii,
ne yapmışlar? Hazır yapmışken bu Steam servisini diğer şeyleri de cihazlarına da uyumlu hale getirmişler. Yani aslında adamların istediği şey şu değildi. PlayStation 3 oyunlarını sen televizyonda oyna falan evet. Filan değil. Zaten PlayStation 3 televizyona bağlı oyna diyor.
Şimdi PlayStation buradaki en büyük avantaj zaten PlayStation 4'te geriye uyumluluk yok.
Evet.
Disk anlamında. Fakat bu sistem sayesinde hem geriye uyumluluk yaptılar hem de ek olarak Vita'da oynayabiliyorsun, televizyonda oynayabiliyorsun.
Öyle bir servis yaptılar. Yani PlayStation 4 olanı özel bir şey bu. PlayStation 3 olup da oyunlara sahip olan evet. Adam pek de umurlarında değil yani bu tarafta.
Yani bu konuda Microsoft'un yaptığı bir açıklama vardı. Biz bu bulut hareketini çok akıllıca bulmuyoruz. Geri dönüşüm o kadar basit bir şey değil. Sony'yi de merakla bekliyoruz nasıl bir sonuç alacak falan bundan
ya
diye.
Ya bulut servisinde biliyorsunuz hani... İlk başta bu işe giren firmalar daha sonrasında iflaslarını açıkladılar. Bu iş öyle kolay bir şey değil. OnLive isimli bir servis var. Hala daha devam ediyor. Bu servis şu anda hani battı batacak muhabbeti
bir
yapılıyor.
Bir ayağı çukurda ya.
Bir ayağı çukurda çünkü bu tip servislerde inanılmaz yüksek bir band genişliği sunuyorsunuz insanlara. Oyunun bedelini çok aşıyor. Sizin o internet için ödediğiniz, altyapıya ödediğiniz para. Ve insanlar ne olursa olsun %100 memnun kalmak zorundalar ki bu servis üyelikleri devam etsin. Yani kesintisiz, buffersız internet sunmak zorundasınız bunları. Oyun stream etme işi çok profesyonel olan bir iş. Bence gerçekten şu anda pek bir geleceği yok. Yani bu iş altyapıyı çok zorlayan, birazcık böyle bana israf olarak gelen bir şey. Yani oyunu başka bir sunucuda oynayıp da servis edip işte parasını ödemek falan. Gerçekte hayata geçirirse gerçekten çok güzel. Yani aktif bir şekilde kullanabilsek ama şu anki internet altyapısı, şu anki teknolojiye baktığımızda hani bir şirket olarak bir oyun servis etmektense bir film kiralama servisini hayata geçirmek çok daha karlı.
Ya evet. Burada şey işte akla geliyor. Acaba PlayStation 4'te bir güncellemeyle falan, sonuçta ikisi de Blu-ray kullanıyor. PlayStation 3 oyunlarını çalıştırabilirlerdi.
Çalıştıramazlar Ersin. Şöyle bir şey var. Şimdi PlayStation 3'te Cell işlemcisi kullanılıyor ve PowerPC, IBM tabanlı bir işlemci. Tamamen alakasız. PC'den farklı çalışıyor. 8 çekirdek var, 8 çekirdeğin bellekte ayırdıkları alanlar farklı, adres edikleri alanlar farklı ve bu çekirdeklerin her biri şey değil, eşlenik değiller. Yani birbirine klonu değiller.
Mecburiyetten aslında.
Farklı farklı işler yürütüyorlar. Bu ne demek oluyor? PC'de bunu simüle etmek istediğinizde işin içinden çıkamazsınız yani. Gerçekten çok derinlemesine bir altyapı vardı PlayStation 3'te. Zaten çözülmesi çok uzun zaman aldı biliyorsunuz.
PlayStation 3'ün emülatörü ilerleyen yıllarda gelmez.
Gelmez yani. PlayStation 4'ün şu anki altyapısı o emülasyonu çalıştıracak güçte değil. Bu yüzden cloud tabana geçmeye çalışıyorlar. Tek disk olayı değil yani.
Bir şey de var.
Bildiğin hani donanım olarak tamamen yakın uzak yani alakaları yok.
Sony hani Gaikai isimli firmayı aldı 380 milyon dolara 2012 yılında. Hani daha sonra demek ki bu açıdan böyle aktif olan bir firmayı kullanmak istemiş de olabilirler. O yüzden
ya
de
ben bulutu en mantıklı şurada buluyorum. Hani evinizdeki bulut.
Save sistemi.
Dahili bulut en güzeli. PlayStation 4'ü içeri kur, Vita ile evinde yine oyna.
Evet.
Yani öyle yok dışarı çık, evinde internetten stream edilsin falan. Ya bugün dünyada da var bu gerçek. Kotalar var. Ya bu kotayı oyun oynarken falan zaten niye doldurayım yani? Oyun oynayacağım bir de kota dolacak.
Evet, şöyle bir demagoji var. Türkiye'deki oyun kullanıcıları veya internet kullanıcıları diyor ki ya bizim internetimiz çok kötü, dışarıdakiler atta binmişler, koşuyorlar.
Yok öyle bir şey. Yani, yok,
yani ben yabancı forumları okuyorum. Amerika'daki oyun sitelerinden, çok meşhur oyun sitelerinde bile bizim bu sistemi, yani sadece bunu PlayStation için konuşmuyorum. Herhangi bir bulut sistemi acaba bizim internetimiz bunu kaldırır mı kaldırmaz mı diye tartışmalar gerçekleşiyor. Ya. Demek ki yani bu dünyanın genelinde gerçekleşen bir
hatta
sorun.
Çok
sadece
basit,
bizim ülkemizde değil.
Çok basit bir örnek vereceğim. Hani ülkemizde bedava olarak ulaşabileceğiniz Wi-Fi ağları yurt dışına oranla daha fazla hatta.
Evet,
bizde inanılmaz bir internet sıkıntısı yaşıyoruz.
Öyle gerçekten. Birçok ülkede Wi-Fi'ye inanılmaz para ödemeniz evet lazım ki bağlanabilirsiniz. Bizim ülkemizde 3G fiyatları olarak hem de bu internete erişim kolaylığı olarak daha iyi bir konumda
yani
şu an.
Yani kafeye gittiğinizde falan bile evet ulaşabiliyorsunuz. Yurt dışında böyle bir şansınız çok.
Ya özellikle ender yurt dışında otellerde falan inanılmaz internet sıkıntıları evet var. Adamlarda bir altyapı var, kullanamıyorsun. Yani hiçbir şekilde internet çıkışları öyle çok kaliteli değiller.
Aynen.
Ve orada her haneye de böyle yüksek kalitede internet gitmiyor. Hani bizim ülkemiz gibi Super Online'ın gittiği, fiber altyapının döşendiği siteler canavar gibi internete bağlanıyor biliyorsunuz. Ama bizim gibi böyle tek başına kalmış evet apartmanlarda hala da sıkıntılar
var. Varoşlara daha internet gelmemiş.
Daha gelmedi yani. PC tarafında ekran kartlarıyla devam ettik. Aslında kasalarla ilgili haberlerim de var ama ben ilk olarak biraz da elektroniğine girmek istiyorum bu tarafta. LG CS'de WebOS işletim sistemini tanıttı televizyonlar için. Biliyorsunuz akıllı televizyonlardan hep bahsediyoruz ama akıllı televizyonların akıllı özelliklerini kullanmaya çalıştığınızda arka tarafta felaket bir altyapı var. Kullanılabilir bir şey değil. Web browser yavaş çalışır, oyun der, alakasız şeyler. İşte yok program çalıştır diyorsun, arkada aslında bir web sitesi açılmaya çalışıyor falan. Böyle hikayeden bir akıllı işletim televizyon sistemi çalışıyor aslında. Yani akıllı televizyonlar
şey var,
deniyor ama
alıp da hiç kullanmadığımız bir sistem.
Evet, zaten kullanıcıların %70'i akıllı televizyonların genelde akıllı özelliklerini kullanmıyorlarmış şu anda. LG de WebOS işletim sistemiyle beraber burada bir devrim yapıyor. Gerçekten bir devrim. Çünkü gidip CS'de görene kadar ben ne yapabilirler diye düşünürken inanılmaz bir arayüz, inanılmaz bir hız, serilik. Yani gerçek anlamda akıllı televizyonlar gelmek üzere ama bunlar LG'den geliyorlar. WebOS işletim sistemine sahipler. Android işletim sistemli televizyonlar da geliyor ama WebOS'u bir görmeniz lazım. Yani WebOS gerçekten televizyon için geliştirilmiş bir altyapıya sahip.
Videosunu izlediğinizde bile etkileniyorsunuz. Ben hani izledim.
İnanılmaz.
Bir kere şey çok güzel. Tasarım anlamında çok güzel. Hani o işte şey, kumandayla kontrol ettiğiniz işaretçi bile
animasyonlarla evet animasyonlarla böyle güçlendirilmiş. Eğer şu sıralar televizyon almayı düşünüyorsanız bence bekleyin derim. Özellikle üst seviye televizyon alacakları. LG'nin şu WebOS televizyonlarını mutlaka görün. Ben çok beğendim. Gerçekten keşke dedim yani şu evdeki televizyonu bir şekilde
elden,
elden çıkartıp bir tane daha üstüne az ekleyerek bunlardan alabilsek. Çok anlamlı olmuş. Bundan sonra büyük ihtimalle bu işletim sistemleri, bu tip işletim sistemleri yayılacaktır zaten. Rakipler evet de büyük ihtimalle kopyalayacaklardır. WebOS alamayacaklar. LG'ye ait bir işletim sistemi ama en azından kendileri bir şeyler geliştirecekler. Bundan sonra akıllı televizyonları daha aktif bir şekilde kullanacağız diye düşünüyorum. Bir diğer haberim de Sony'den. CS'e tanıtıldı biliyorsunuz. HMZ T3W bir de T3Q'yu tanıttılar sonra. T3W çünkü 720p'ydi. Full HD'si de Q'yla biten model oluyor. Taşınabilir, yolda, okulda, ekran, evde kullanabileceğiniz kişisel ekran 20 metreden 750 inç ekrana bakıyormuş hissi uyandıran, kişisel sinema deneyimi yaşatan bir ekrandan bahsediyoruz burada. Oculus Rift gibi bir cihaz değil. Yani kafanızı çevirdiğinizde dünya hareket etmiyor. Bu sürekli baktığınız bir ekran. Açıkçası deneyimledim ve Sony bundan önce de bir sürü deneme yaptı. Bu sefer
yapmışlar.
Yapmayı başarmışlar. Olmuş yani. Devasa bir ekranda cep telefonundan oynatılan bir görüntüyü sanki sinemada izliyormuş gibi izleyebiliyorsunuz. Üzerinde kulaklık çıkışı var. Kulaklığınızı takıyorsunuz ve kişisel nerede olursanız olun kişisel sinema salonu oluyor. Gerçekten o deneyimi hissettiriyor.
Yolda falan peki hani mesela işte evde otururken falan tamam güzel bir şekilde deneyimleyebilirsin ama yolda falan sence bu teknoloji...
Ya şu anda görüntülerim geliyor. Yolda böyle görünmek istiyorsanız yani kullanabilirsiniz.
Bizim insanımız daha Bluetooth'lu telefonla konuşanlara
alışamadı.
Bunu kaldıramaz
bunu
abi.
Bunu takanı kaldıramazlar gerçekten.
Abilerin bebeği falan düşer yani de, ama.
Sıkıntı şurada. Şimdi gözlüğü takıyorsun, kulaklığı da takıyorsun. Hiçbir şey duymuyorsun. Bir de üstün hiçbir şey görmüyorsun artık. Tamam mı? Yani
otobüse bir
otobüs son durağa gelir, geri döner, bir daha gelir. Hiç farkına varmaz.
Otobüs şoförüne şey diyor. Abi ben zincirli kuyuda ineceğim. İnince bana haber eder misin?
Ya şey uçak için falan iyi olabilir. Uçak için ve hani tatile gittiniz mesela işte.
Uzun otobüs yolculuklarında
falan. Ya yazlığa gidip de plajda bunu takan adam
emniyet. Yok plajda değil. Hani diyelim ki akşam evde oturuyorsun. Yatmadan önce uykun gelmedi. Takacaksın işte. İzleyeceksin filmi.
Yazlıkta akşam in de yapma böyle
şeyler. Şu olabilir abi yani mesela evde.
O zaman hiçbir şey
yapmaz. Zaten var ya şey diyor adam. Yazlığa oyun makinamı götüreceğim. Arkadaş yapma yani. Yazlığa gidiyorsun.
Peki nerede kullanacağız bunu? Evde o zaman kullanacağız.
Ya bu daha çok ev falan işi için yani. Ya başka bir şey değil. Oyun
mesela,
odası.
Hanım diyelim ki yaprak dökümünü izliyor. Ben bunu izleyeceğim diyor. Hemen orada.
Sen de yanında istiyor bir de, değil mi? Öyle bir olay var.
Öyle de bir olay var. Aynen öyle. Bak aynı dertten bunları biz yanında istiyorum. Yanında olacaksa sen de izleyeceksin yaprak.
Neden yanındasın ama ruhen artık başka bir yerdesin.
Başka bir dünyadasın. Ulan Witcher'da şimdi ben ne adam keserdim
orada
falan diyorsun böyle.
Orada şey Matrix'te falan dünyaları kurtarıyor falan.
İşte öyle orada, ortamlarda abi hemen takacaksın. Peki bu sadece film izlemek için mi? Mesela konsola falan
tabii takip. Tabii ki PlayStation'ı falan da bağlayabiliyorsun. Süper hatta abi. Full HD versiyonu PlayStation 4 için daha çok hani evet,
peki yani oyunda deneme fırsatınız olmamıştır ama.
Bize film izlettiler ama ben şunu söyleyeyim oyunda da sıkıntı olmaz. İçinde OLED ekranlar var. Tepki süreleri oldukça yok, hızlı
sıkıntı
zaten.
Sıkıntı olmasından ziyade oyun keyfini daha ileri seviyeye taşıyabilir mi sence?
Ya oyun keyfini daha ileri seviyeye şöyle taşır. Ekran dev ekrana büyük. Bakıyorsun. Evet, ekran çok ekran. Büyük. Öyle bir hissiyat var. Yani dev ekrana bakıyorsun. Bir de ekran dışında bir şey görmüyorsun Tala. Yani hiçbir şey görmüyorsun.
Tamam ben odaklanabiliyorsun oyuna.
HUD evet. Ekranı falan da yoksa eğer oyunda Outlast gibi korku oyunlarında abi çok felaket bir şey olur herhalde.
Kötü olur çünkü hiçbir şey görmüyorsun ya. Bak Oculus Rift bunun bir 10 gömlek ötesi tabii ki. Ama ben Oculus Rift'le de oyun oynayabileceğimi zannetmiyorum mesela. Yani bu tip cihazlar bence şey ya akıl sağlığını belli bir yerden sonra etkileyebilirler.
Abi tamamen şeye geçiyorsun işte sanal aleme geçiyorsun.
Öyle ben Oculus Rift'i de denedim bu arada. Görüntülerde hani geliyor şu anda kafamı sağa sola sallarken böyle saf saf ama... Mesela Oculus Rift beni çok etkiledi. Hatta incelemesinde de belirttim onu. Ayaktayım. Hareket ettiğim zaman ben bayılacak gibi oldum, düşecek gibi oldum. Hayır, başım döndü o kadar. Çünkü
peki, hani şimdi Oculus Rift'e en çok merak ettiğim nokta bir alışma evresi mutlaka vardır. Hani alıştıktan sonra bu o cihazda bir saat boyunca oyun oynayabilir misin?
Ya Oculus Rift'in neresi kötü? Ben çok yani oynama deneyiminde onu yaşadım. Bence alışması alışamayacağımız bir şey o. Şimdi Oculus Rift'i kafanıza takıyorsun,
yani.
Kafana taktığın zaman oyun dünyasını görüyorsun dersin. Yani robotun içindeysen mesela bakıyorsun etrafın robot, ışıklar böyle sağına dönüyorsun orada düğmeler falan filan var. Ama sonuçta ellerini kontrol edemiyorsun yani elinden o düğmeye tıklayamıyorsun ya da elini göremiyorsun.
Sanki elin kolun bağlanmış da sadece etrafı yani görmen gerekiyor.
Sadece sanki kafanı koparıp oraya koymuşlar, bakınıyorsun. Şimdi şöyle bir hissiyat oluşuyor, gamepad'i elinde tutuyorsun ya, sen bu tarafa bakıyorsun. İleri gitmek istiyorsun ama sen bu tarafa gitmek istiyorsun aslında. Çünkü sen aslında bedenen orada olmadığın için boynunun tam olarak hani nereye dönüp dönmediğini sen orada artık şey yapamıyorsun. Algılayamıyorsun oyun dünyasında.
Yani dönüp yürüyesin geliyor yani.
Şey yapamadım yani ilk başlarda. Nereye döneceğim? Kafam nereye bakıyor? O tank oyunlarında da olur ya. Tanklan bu tarafa doğru bakarsan, hareket etmeye çalışırsın. Tank geri gider, ileri evet. Gider. Sonra düzeltmek için bayağı bir uğraşırsın. Hani şeyler öyle bir şey yaşıyorsun.
Mesela Resident Evil'ın ilk oyunları, eski oyunlarında şey vardı. Tank stili kontrol dersin. İleri dersin, karakter çok ayrı bir yere gider falan ha, böyle.
Onu yaşadım. Half-Life'ı kontrol edemedim. Yani multiplayer'da onu takan adam şey gibi gamepad'le fare karşısına geçen adam gibi olur. Kesin
daha kötü olur.
Daha kötü olur.
Şey vardı evet. Hatırlıyor musun? Programlarımızın birinde Oculus Rift'le uyumlu bir cihazdan bahsetmiştik. Hatta böyle 3 yaşındaki bebekleri yürümesi için kullanılan evet. Bir cihaz falan vardı. Sence bu bahsettiğin probleme şey yapabilir mi?
Abi onu da koş koş nereye kadar koşacaksın yani ya, öyle bir şey var.
Zannetmiyorum yani. Yani o işte kurtarmaz. Bir de onu zaten evine kuramaz.
Bir tamam. De şey hani kursan bile şu anda zaten
ortasına böyle.
Oyun deneyimini iki farklı cihaza şey yapıyorsun. Hani hangisine odaklanacaksın? İkisine
tabii ya, bir de orada Kinect var. Kinect yani. Hareketi bir aktaramasa sen yine oyun deneyiminden eksik kalıyorsun. Oculus Rift gerçekten çok etkileyici yani. Bunu büyük ihtimalle araba yarışlarında falan oynarken eşsiz bir deneyim sunacak ya da uçuş simülasyonlarında, ama Oculus Rift'te geliştirilmesi gereken en önemli şey ellerinizi bir şekilde görebiliyor olmanız lazım. Yani Kinect minek bir şey olacak. Eliniz sanal olarak o an ekranda görünecek yani.
O zaman şunu söyleyebiliriz herhalde. Oculus Rift her oyun türüyle giden bir cihaz değil.
Third person oynayamazsın. Üçüncü şahıs görüşlü oyunlar.
Yarış oyunlarında çok güzel olacak.
Araba yarışında mükemmel olacak. Uçakta mükemmel olacak. Ama ben FPS'de bile insanların çok oynamak isteyeceğini zannetmiyorum o aletle.
Evet, bir merak yani. Edip herhalde bakalım.
Alet çok merak edilecek bir şey. Ben de aldım taktım. Hatta ben developer versiyonunu mutlaka almalıyım. Hani nasıl alırım falan diyordum. Sonra dedim ki iyi ki almamışım. Yani tamam. Müthiş bir deneyim sunuyor, güzel. Ama yani belli oyunlarda oynayacağınız, rahatsız eden, çok uzun süre oyun oynayabileceğinizi düşünmediğim bir cihaz olmuş yani. Öyle bir deneyim var.
Tamamen şimdi, teknoloji demosu gibi bir
evet,
şey.
Evet, bekleyen arkadaşların hevesi de kırılacak ama dediğim gibi her oyunda oynayamazsınız yani. Oculus Rift sadece FPS ve yarış oyunları için.
Evet.
Oyun cephesine geçelim o zaman. Yeni oyunlar duyuruldu. Özellikle bu yeni neslin gelmesiyle birlikte oyun alanının genişlediği, daha büyük çatışmaların göreceği savaşlar bizi bekliyor. Destiny mesela bunlardan bir örnek. Yakın süre zarfında Turtle Rock Studios'un, yani Left 4 Dead'in yapımcılarının Evolve isimli oyununu duyduk. Onu zaten konuşacağız ama buna çok benzeyen asimetrik oynanış stiline sahip bir FPS oyunu daha duyuruldu. Duyuruldu diyorum arkadaşlar ama böyle daha çok artworklerle falan. Çünkü yapımcı stüdyonun henüz ismi bile yok. Ama oyun üzerinde çalışan ekip Crytek, Ubisoft gibi ve şu anda ismi gelmiyor. Hawken diye bir Mac evet. Evet. Free to play bir oyun vardı. Onun yapımcı ekibinden bir arkadaş daha katılmış. Yaklaşık 10-11 kişilik bir ekip tarafından duyurulmuş bir oyun var. Outrise isimli bir oyun. Daha önce de söylediğim gibi arkadaşlar asimetrik oynanış biçimini benimsiyor. Asimetrik oynanış biçimi nedir? Mesela Battlefield'da girdiğiniz zaman multiplayer moduna 16'ya 16'dır. Bu simetriktir. Yani 32-32'dir. Tabi arada böyle ufak bazen 16'ya 15 falan oluyor ama Outrise'ın amacı arkadaşlar bir tarafta dev bir boss olacak. Biraz Shadow of the Colossus'tan esinlendiklerini söylüyorlar zaten. Öteki tarafta da 16 tane yanılmıyorsam pardon 15 tane asker olacak. Ve bu 15 asker ki 15'i de yine insanlar tarafından, normal oyuncular tarafından kontrol edilecek. Bu 15 asker yine oyuncu tarafından kontrol edilen dev bir robotu veya artık canavarı indirmeye çalışacaklar. Şimdi baktığımız zaman Left 4 Dead'in bir oyun modu vardı. Ben birazcık ona da benzettim. Bu bir taraf mutant oluyor, bir taraf evet, insan oluyor evet. Falan. Birbirlerini indirmeye çalışıyorlar. Aslında çok güzel bir mantık. Burada işi tamamen tek bir canavarı indirmeye çevirmişler. Burada şey ortaya çıkıyor. Mesela 15 kişi robotun bacağına falan tırmanacakmış. O sırada mesela Shadow of Colossus'da oynadıysanız hatırlarsınız. Evet. Böyle dev bacağını bir sallar düşer, üstüne basarlar falan. Bu tarzda mantıklar olacakmış. İşte şey diyorlar yapımcılar. Devi kontrol eden kişi çok farklı açılardan görebilecek ve her bakış açısında farklı bir silah olacak, farklı bir taktik olacak falan diyor. Tabii bu nasıl olacak bilinmez çünkü kulağa geldiği zaman çok karışık, karmaşık olabilir falan.
Açıkçası ben orada güç dengesini oturtamayacaklarını düşünüyorum.
İşte yani güç dengesi çok önemli ama şey olarak çok hoşuma gitti benim işte. Düşün 15 kişi bacağına tırmanmaya çalışıyor, sallıyorsun onları bir de üstüne basıyorsun, sakız ezermiş gibi eziyorsun falan.
Yani işte burada şey oluyor Tağla, öldürüyorsun onları sürekli çünkü bu oyunlarda şey var. Çoğu modda tekrar onlar saldırmaya devam ediyorlar.
Spam olup gelecekler. Evet.
Spam olup gelecekler. Ne o ölenler keyif alıyor belli bir yerden sonra ne öldüren keyif alıyor. Yani ikisinden biri kesinlikle dengesiz oluyor. Ve herkes yani işte, o dengesiz tarafta yer almak istiyor.
Ya şöyle bir şey var. Zaten büyük ihtimalle herkes dev olmak ister diye tahmin ediyorum. Dengeyi nasıl sağlayacaklar? Her bölümde farklı bir boss olacakmış. Farklı bir boss'u öldürme stratejisi olacakmış ki bu aslında klasik oyunlarda gördüğümüz bölüm sonu canavarlarını indirme taktiğinin bir farklı versiyonu gibi. Burada dediğine katılıyorum. Nasıl bir denge sağlayacaklar? Herkes de insan olmak ister mi? Herkes deve mi yönelecek? Bunun dışında araçların olduğu falan söyleniyor. Bir hikayesi olduğu söyleniyor. Sadece devle savaşmayacağız. Yeri geldiğinde insan insana mücadeleler de gerçekleşecekmiş. Beni heyecanlandırdı. Ben biraz da böyle Titanfall'dan esinlenilmiş olduğunu falan düşünüyorum ki yapımcı ekip de şöyle bir şey söylüyor. Hem Evolve hem de Titanfall gibi oyunların bu klasikleşmeye başlayan FPS anlayışından, yani Call of Duty ve Battlefield dışında farklı bir oyun göremiyoruz şu anda. Multiplayer alanı açısından konuşursak bu tarz oyunların farklı bir tat bırakacağını düşünüyorum oyuncuların
ağzında. En azından farklı bir şey denemişler. Benim merak ettiğim oyunlardan birisi haline geldi.
Evet, bunun dışında böyle grafik severlerin çok ilgisini çekecek bir oyun duyuruldu. Oyunumuzun ismi Get Even. Get Even'ın en büyük özelliği herhalde arkadaşlar çok gerçekçi grafiklere sahip olması. Kullandığı teknoloji 3 boyutlu dünyayı fotoğraflayıp tamamen oyun alanına aktarıyorlar. Yani gördüğümüz gerçek bir şey atmosferi, ne bileyim bir köprü altındaki bir mekanı fotoğraflıyorlar. 3 boyutlu bir şekilde bunu oyun alanına aktarabiliyorlar. İlk yayınlanan videoları ki şu anda arkadaşlar da izliyorlardır. Gerçekten de dudak uçaklatacak cinsten. Ve bizim hani yeni nesilde görmek istediğimiz grafik stilleri, ama ya ben sadece işte grafikler şöyle güzel böyle güzel deyip geçmek istemiyorum. Bunun etrafla etkileşimi nasıl olacak? Bunun dışında işte yapay zeka ne halde olacak? Ya bu kadar gerçekçi bir atmosfer sunup da karşımıza böyle saçma salak yanındaki adamı vuruyorsun, ötekisi hiç sesini
çıkartmıyor. Şeyi söyleyeceğim mesela, bu oyunun aslında GIF'leri mesela ortaya çıktı. Hatta dediler ya bu nasıl bir teknoloji falan diye herkes böyle merak etmeye başladı. Daha sonra videosu yayınlandı ve teknoloji videosu yayınlandı. İşte teknoloji videosunda tamamen 3D taradıkları mekanı geziyorlar ki şu anda da görüyorsunuz zaten. İnanılmaz etkileyici duruyor. Ama oyun tarafına geçtiğimizde birdenbire o etkileyiciliğini kaybetmeye başlıyor ki burada zaten senin söylediğin dinamikler ortaya çıkıyor. Yani bu dünyayla oynanış dinamiklerini nasıl birleştirecekler? Ve hani baktığımızda sadece bir odayı taradıklarını görüyoruz. Nasıl bir tarama mantığı
yaşanıyor acaba? Ama bu son 4 yıldaki grafik zirveye tırmanırken oyunun kalitesinin düşmesindeki şey yani evet. Sorun. Her zaman bunu yaşıyoruz çünkü grafikler gerçeğe yaklaşıyor. Mesela Crysis'te falan da böyle, bütün oyunlarda böyle. Sen bu sefer istiyorsun ki mermiyle bilgisayara ateş ettiğinde bilgisayar patlasın, o elektriği kesilsin falan filan. Yok öyle bir şey. Elinde en baba silah oluyor, ateş ediyorsun. Şey, camlar falan kırılmıyor bazen, bilgisayarlara bir şey olmuyor. Ya da her şeyi geçtim. Mesela Keyzone'da falan da bunu çok yaşıyorsun. Şu kadarcık bir engel, adam bazen atlıyor bir engelin üstünden, bazen bir engele geliyorsun ki etrafından dolaşmanı, kapıdan çıkmanı filan istiyor.
Aslında
yani
grafiksel gelişimdeki bana göre en büyük problem, ki benim de bu nesilde hayal kırıklığı yaşadığım en büyük problem, yapay zeka. Çünkü yapay zeka işlem birimine çok yük bindiren bir şey ve o kadar çok grafiğe abanıyorlar ki yapay zekayı unutuyorlar yani. Halbuki dengeli bir şekilde yapmaları lazım. Yani artık yeni nesilde daha zeki, bir önceki nesile göre en azından kıyasladığımızda daha zeki düşmanlar görmemiz lazım.
Daha zeki düşmanlar olmalı ama bence çevreyle etkileşim zeki düşmandan daha önemli. Çünkü zaten oyunun genel mantığına baktığında dersin, herkes yapay zekadan dem vuruyor ama arkadaş bir kişi 50 kişi öldürüyorsun. Zaten böyle bir şey bu dünyada mümkün değil. Karşındakilerin gerçekten geri zekalı olması lazım ki sen bir kişi olarak 50 kişiyi öldür. Yapay zekayı birazcık gerçeğe yaklaştırsalar zaten adım atamayız. Yapay zekadan
ama
önce
lazım değil. Ama oyunların zorlayıcı yani olması lazım.
Yok, şu oyunları bu sefer abi şey yapmaları lazım. Aksiyonundan düşürürler tabii.
Yok şu anki oyunlarda
yani işte yani insanların istediği aksiyon.
Yani çevreyle etkileşim biraz olsa olacak. Çevreyle etkileşim çok az.
Ya benim
sonra
grafik artışından anladığım şu. Grafikler ancak oyun alanını etki ediyorsa ve oynanabilirlik babında oyuncuya bir şeyler katıyorsa grafik gelişmesidir. Bunun dışında çok süper böyle bir sanatsal görsel sunması benim için bir şey ifade etmiyor açıkçası.
Tarafa da katılıyorum. Mesut'un demek istediği aslında şu. Tamamen kaplamaya odaklandılar yani grafiksel gelişimde.
Yani çözünürlükler yükseldi, poligonlar evet, şimdi hani kaplamalar da diyersin.
Yere bakıyorsun.
Kaplamalar çünkü olayın şey, çok basit artıyor. Yani çok sığ bakarsan sadece kaplama olayıdır. Poligonlar arttı, tessellation'da detaylar
işte,
inanılmaz arttı.
Arttı.
Yani antelizing'i de geçtim. Antelizing olmasa bile bir poligonun çok yüksek olması, insan artık biliyorsun CGI grafiklerine evet ulaştılar birçok oyunda. Ama o CGI karakterle geliyorsun sen, bir gerçek hareket yapmaya, gerçeğe benzeyen bir adamla gerçekte yapabileceğin bir şey yapmaya çalışıyorsun bu sefer. Yani bir yerden atlamak, camı kırmak ya da duvarı patlatıp içeri girmek gibi. Bunları yapamayınca da senin oyun deneyimin
yani
aşağı çekiliyor.
Teknik detaylara abanıyorlar. Tabii. Yapay zeka ve çevreyle etkileşim gibi şeyleri unutuyorlar. Bu tabii ki bilmiyorum, benim de yeni nesilden
beklemediğim bir şey. Mesela şey de var. Yani. Bakıyorsunuz Capcom çıkıyor diyor ki PlayStation 3, Xbox 360 döneminden 8 kat, 6-8 kat daha fazla uğraş istiyor diyor. Ya şimdi burada çok büyük dengesizlikler çıkıyor. Hani konuyu fazla dallandırıp budaklandırmak istemiyorum ama Adam diyor ki $60 olmasın diyor, $80 olsun diyor. Çünkü diyor 8 katına çıktı diyor bizim yaptığımız iş diyor. Şimdi 8 katına çıkınca da adam ne yapıyor? 6 saatlik bir oyun yapıyor. Grafikleri süper. Oynanabilirlik olarak pek bir şey yok. Hikaye zaten hani eskisi kadar umursayan yok. Yani böyle olunca da ortaya böyle çok nasıl diyeyim tamamlanmamış, tam olarak tat vermeyen oyunlar çıkıyor. İnsanlar bağımsız yapımlara dönüyor. Papers, Please mesela. Pixel oyun. Ama bugün çoğu oyundan daha fazla keyif veren bir yapıya sahip oyun.
Ya zaten şimdi şöyle bir şey de var tabii. Biz yavaş yavaş olgunlaşıyoruz. Olgunlaştıkça da daha olgun oyunlar istiyoruz ama arkadan gelen bir nesil var. Ve bu programcıların, oyun satan firmaların beslendiği nesil de zaten o nesil oluyor.
Genç nesil.
Yani bize zamanında sattıkları oyunları onlar da satabiliyorlar. Şimdi vallahi bir de öyle düşünmek
lazım. Ben Super Mario'ya halen oynuyorum.
Evet yani geliştirmeye devam etmiyorlar hiçbir şeyi. Çünkü zaten piyasa var ve piyasaya daha genç insan girmeye devam ediyor. Satılıyor oyunlar.
Zaten mesela söylediğine şu noktada Capcom da katılıyor. Diyor ki Resident Evil sayısını biz değiştirdik diyor. Çünkü diyor bizim nesil eskidi 30-40 yaşına geldi. Onlar zaten oynamıyor diyor. Ben evet. Diyor basıyorum aksiyonu diyor. Genç arkadaşlar oynasın böyle.
Genç arkadaşlara hani satıyorlar.
Bizim nesille şu anki nesil arasındaki aslında oyun keyfi ve anlayışı da bayağı bir değişti.
Tabii çünkü tamamen değişti.
Hani baktığımız zaman birçok oyun bir önceki versiyonun aynısı.
Ya sen başlamışsın Sunset Riders'la oyun oynamaya. Adam Crysis oynayarak başlamış, evet. Counter oynayarak başlamış.
Tabii arada tabii fark var yani. Bizim zamanımızda ilk oyunlarda bulmaca olmazsa olmazdı mesela. Tabii bulmacalar canım. Mutlaka olacaktı. Bir kartı bir yerden bul, bir yere sok filan. Şimdi hiçbir şey yok. Dümdüz ilerliyorsun, 500-600 adamı öldürüyorsun tek bir kişi olarak. En sonunda sana zaten söylüyor, bu bölümde şu kadar adam öldürdün, bu kadarını kafasından vurdun falan.
Ya bir de oyun, sonra mutlu oluyorsun. Bazen oyun içine de çıkıyor. Yani oyun gerçekçi grafikte falan bir sıkıyorsun, al sana 100 puan, o 5 evet, yıldır süpersin şey koçum benim falan böyle.
Gördük mesela.
Yani böyle durumlar var. Tabii trend değişiyor ama değişmeyen bir trend var ki o da donanımlarda insanların sessiz donanımlara doğru hala daha yönelmesi. Çünkü güç arttıkça donanımlarda, hızlandıkça donanımlar, sessizleştirmek daha da zorlaşıyor. Tamam, eskisine göre daha az güç tüketen, daha yüksek performans veren cihazlara karşı karşıyayız. Üzerinden de gelen default fanlar, bu standart fanlar gitgide daha kaliteli olmaya başladılar ama hala daha sessizlik dendiğinde ilk önce bu iş kasadan başlıyor. Çünkü kasanızın olabildiğince yalıtılmış olması lazım ki sessiz bir sisteme sahip olabilin. Cooler Master da bunun üstüne odaklanmış ve Silencio 452 isimli bir mid-tower kasa dizayn ortaya koymuş. Kasaya dışarıdan bakıldığında gerçekten çok hoş duruyor. Ve kasanın şöyle bir özelliği var. Ön kapağından yan kapağına kadar her yerde ses yalıtımı mevcut. Ve kasa sessiz çalışacak bir sistem olabilmesi adına mesela bu her şeyi bir arada olan su soğutma sistemleri var. Radyatörü, pompası beraber geliyor. Siz sadece takıyorsunuz. Sanki hava soğutma takıyormuş gibi sisteme çalıştırmaya başlıyorsunuz. Bu 240 mm'lik, 120 mm'lik radyatörleri bile koyabileceğimiz ayrı bir bölme yapmışlar. Böylece su soğutmayı kullan daha ses çıkarsın sistemin diye de bir aslında kullanıcı yönlendirme var. Ayrıca içerisindeki 120 santimlik fanların toplam gürültü 10-30 dB'nin altında kalıyor. Bu da çok önemli bir değer. 6 tane sabit disk taktığınızda da yine de sessiz kalmaya devam edebileceği iddia ediliyor. Çünkü sabit disk kızaklarından tutun da bu sabit disklerin etrafındaki izolasyona kadar her şey evet sessizliğe odaklanarak yapılmış. Kasa gerçekten çok hoşuma gitti. Modern ekran kartlarıyla, modern işlemci soğutucularıyla kullanılabiliyor. Burada bazı uzunluk bilgileri de verilmiş aslında. Mesela 282 mm uzunluğuna kadar ekran kartlarına destek veriyormuş. Genelde bu üst seviye kartları takabileceğimiz anlamına geliyor. 158 mm yüksekliğe kadar da işlemci soğutucuları takabiliyormuşuz ki bu çok kişinin sıkıntı yaşamayacağı anlamına geliyor bu kasada. Eğer yeni modern bir kasa arıyorsanız Avrupa satış fiyatına baktım. Avrupa satış fiyatı da gerçekten çok iyi. Çünkü 65 euro civarında. Bir kasa fiyatı var. Bu kasayı gerçekten yani Türkiye'de böyle bir fiyattan, yakın fiyattan satışa sunarlarsa.
Ben alırım yani.
Evet ben de alıp denemek
benim
isterim.
Benim kasayı
çok
bu programda
gitti.
Çıkaracak gibiyiz. Yani bambaşka elinde bir şeyler.
Yani gerçekten bu cihaz çok güzel olmuş Taha. Çünkü
aldığınız zaman hani bayağı bir sizi götürebilecek.
Tabii kart okuyucusundan USB 3.0 portuna kadar üstüne konumlandırılmış durumda. Alan kişi büyük ihtimalle memnun kullanacak. Bir de aynı zamanda soğutucu almak isteyenler için de bir soğutucu haberim var burada. Bir Quiet'ın Çit kule tasarımlı yeni bir soğutucusu var. Dark Rock Pro 3 isimli. Dark Rock Pro 3'te iki tane fan var. Bir tanesi bu iki kulenin tam ortasına yerleştirilmiş 135 mm'lik bir fan. Bir de dışarıdan 120 mm'lik bir fan var. Bu da o 135 mm'lik fana doğru bir hava akımı sağlamak için dışarıdan hava üflüyor. 7 ısı borusuyla desteklenen bu soğutucu 1179 gram da ağırlığa sahip. Ağırlığı artıyor tabii doğal olarak hava soğutucu bloğun. Ama 250 watt'a kadar işlemcileri soğutmayı başarabiliyormuş ki bu hava soğutmayla hızlaşırtma yapmak isteyen, modern işlemci kullanan kişilerin tercih edebileceği bir soğutucu olacağı anlamına geliyor. Üzerindeki fanlarla beraber de 26.1 desibel gibi bir gürültü oranına sahip yine 30 desibelin altında kalıyor bu soğutucu. Gerçekten bu kasayla beraber birleştirildiğinde mesela.
Talha not al oradan bütün parçaları
da. Aklımda. Zaten Mesut Hoca ile birlikte gideceğiz ya.
Mesela 120 santim yüksekliği var ne demiştik diğerinde? 151 santime kadar şeyleri destekliyor demiştik. Milimetreye evet. kadar destekliyor demiştik. Yani birebir al bu soğutucuyu tak içine çalışmaya devam etsin. Gerçekten çok güzel de bir soğutma sistemi olmuş.
Evet, özellikle kasa benim de takip edeceğim bir ürün haline
evet,
geldi.
Evet, gerçekten çok güzel görünüyor.
Umarız Türkiye'de de satışa çıkar da gene tabii ki fiyat açısından da önemli. Biz de sahip oluruz. Buradan hemen gene Outrise'a benzer bir oyunla devam ediyoruz arkadaşlar. Talhan'ın az önce de bahsettiği Evolve'dan kısaca bahsedelim. Turtle Rock stüdyosu aslında birazcık akıbiyeti belli değildi. THQ'nun iflasından sonra direkt olarak 2K'yi, firmayı 10.8 milyon dolara satın almıştı ki hemen sonrasındaki muhtemelen çalışmalara başladılar ve Evolve'u geçtiğimiz günlerde Game Informer'ın kapağında duyurdular. Game Informer aslında direkt olarak Outrise'ın sistemine benzer bir sisteme sahip. Fakat bu sefer o kadar büyük bir boss'a sahip değiliz. 4'e 1 mücadeleler var. 4 tane asker, işte tıpkı Battlefield'da olduğu gibi Assault, Engineer, Medic tarzı özelliklere sahip, farklı özelliklere sahip farklı sınıfları kontrol edebileceksiniz. Diğer tarafa geldiğimizde ise hani 6-7 metrelik yaratıklara karşı savaşacaklar. Bu yaratığı da bir kişi tabii ki yönlendirecek. Bu yaratıkların da farklı farklı özelliklere sahip olacağı söyleniyor ki şu anda herhangi bir videosu yok. Sadece ekran görüntüleri üzerinden konuştuğumuzda en azından grafiklerinde başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Talhan'ın az önce de söylediği gibi firmaların yavaş yavaş farklı oyunlar üzerinde çalıştıklarını görüyoruz. Zaten Destiny gibi oyunlarla birlikte multiplayer odaklı kısımlar tamamen değişecek. Özellikle konsollarda çok daha farklı oyunları deneyimleyeceğiz. Bilmiyorum Evolve hakkında sen ne
yani düşünüyorsun? Left 4 Dead'in yapımcısı tarafından yapılıyor olması bir kere ki zaten çok büyük bir...
Counter-Strike ekibi de varmış.
Counter-Strike ekibi de olması çok önemli. Şimdi bir kere multiplayer modlu oyunlara zaten onlar revaçta. Onlar çok fazla satılıyor ve ilgi görüyor. Büyük yayıncılar da zaten ona yöneliyor. Left 4 Dead çok başarılı. Ben şeye çok şaşırdım. Mesela Valve'in böyle bir ekibi bünyesine katmayıp da serbest bırakması çok ilginç geldi bana. Onun dışında Evolve'un asimetrik oynanış biçimini daha önce Outrise'da söylediğimiz şeylerin üzerine farklı bir şey koymaya gerek yok.
Benziyor aslında ikisinin.
Evet birbirine benziyor. Benim insanlar diyor ki ya Titanfall'da ne var? Bir tane robot var sadece falan diyorlar ama orada da aslında asimetrik bir oynanış biçimi giriyor işin içine. Ya şimdi Killzone'da da mech falan vardı ama Titanfall'daki gibi değildi ki. Çünkü karakterleriniz binalar arasında zıplayarak geçiş yapabiliyor evet. falan yani. Çok daha akıcı, çok daha... su gibi gidiyordu oyun yani.
Bir öyle şey güzel yani bu. Mesela Titanfall'da...
Sen denedin zaten mesela Almanya'da.
Hani diğer oyunlarda birçok mech oyunu gördük işte içine girdiğiniz falan ama Titanfall'da gerçekten sunum robotların içerisine güzel. Girdiğiniz zaman hakikaten de o hissiyatı alıyorsunuz yani. Ben bir robotun içine girdim ve onunla savaşmaya başladım hissiyatı veriyor. Eğer Outrise ve Evolve gibi oyunlarda da hani yaratığın kontrolünü normal insan kontrolü gibi değil de iyi bir dinamikle birleştirirlerse bilmiyorum. Tabii, en azından farklı burada, ve başarılı hani
denge, bir Mesut'un yapı dediği olay var. Denge çok önemli dedik. Mesela Titanfall'da bir robotu iki kişi sıkıştırıp indirebiliyorsun. Yani evet. o robot oyun
tek
alanında...
Tek başına da indirebiliyorsun.
Öp dağıtırım ben sizi mantığıyla ya, gitmiyor.
Battlefield'deki tanklar gibi aslında. Evet.
Yani çok oyun şeyini bozmuyor. Bu şekilde olursa Evolve ben zaten şey yani Turtle Rock Studios'a kesinlikle yani,
Evolve evet. gibi oyunları ben biraz da şeye benzetiyorum. Vaat ettikleri çok fazla Alien vs. Predator gibi. Ama oyunu aldığın zaman ne Alien olmak keyifli ne Predator olmak keyifli. Yani
çok kötü. Hani çok inanılmaz kötü bir örnekle başladığımız evet. için hani hiçbir kıyaslama
mesela
yapamıyorum.
Mesela Alien vs. Predator da mesela çok şey vaat eden bir oyundur.
Farklı iki tane ırk var.
Farklı
arada
iki
insanlar
tane
falan
ırk var evet ama yani o kadar kötü yansıtılmıştır ki çok keyifli bir oyun değildir
hatta
yani.
Şey söyleyelim hazır lafı açılmışken yeni Alien oyunu da duyuruldu. Gene her oyunda olduğu gibi hani grafikleri gerçekten inanılmaz duruyor. İşte grafik konusunda zaten başarılı yapımları var. Evet. Sonuncu oyunu saymıyorum. Ama gene beklentiler çok yüksek. İşte onu yapacağız, bunu yapacağız. Çok iyi olacak gibisinden ama bakalım nasıl duracak. O da tabii ki evet. merak konusu. Hemen bir diğer haberimize geçtiğimizde arkadaşlar Rambo The Video Game'in yeni videosu yayınlandı. Talhan'ın
akıllara zarar.
İlk izlediğinde Talhan'ın ağzı açık kalarak ya izlediğini görmüştüm.
Gözlerim yaşardı gülmekten öldüm izlerken. Yani bir de böyle kendi kendimize yorumluyoruz. Keşke program çekseydik evet. dedik yani. Ya abi Rambo'nun böyle şehla bakışlı olduğunu anladım ya. Yani gözünün biri yukarı biri aşağı bakıyor falan. Ya bir de mesela şimdi trailer...
Şey güzel, saçları da güzel yalnız böyle.
Trailer öyle bir kesiliyor ki. Yani Gökhan da öyle dedi. Ya sanki arkadaşlar yeter çok gösterdik. Geri kalan da Gamescom'da falan gösteririz tadında kesilmiş böyle. Yani çok acemice yapılmış. Ya şimdi iOS'a falan çıksaydı diyorum. Madem bu kadar kalburüstü bir oyun yapıyorsun. iOS'a çıkar, Android'e çıkar. Free to play yap. İçinde silah ya, milah sat.
Acı olan bu taraf. Hani yani. Şu an tabii inanılmaz eleştiriyoruz. Sonuçta o ekibin de kaç kişilik bir ekip olduğunu artık ne şartlar altında geliştirdiğini tabii ki bilmiyoruz ama... Hani dağıtımcı firma bu oyunu $60'dan satışa çıktığı zaman
kesin de bunu dağıtımcısı var yani. Ya Activision'dır ha.
Yani öyle olduğunu tahmin ediyorum. Ona bakarsanız yani. O zaman sinema filmlerini kimse eleştirmesin.
Evet.
Yani sinema filmi dediğiniz şey oyun yapımından çok daha zorlu bir süreç aslında.
Tabii canım.
Genel olarak oyun yapımında tamam bir emek var ortada ama programcılar oturuyorlar yapıyorlar ama sinema süreci dediğiniz şey planlamasından kurgulamasına kadar apayrı
setleri
bir dünya.
Falan ayrı.
Seti meti her şey. O zaman şey hiçbir filmi eleştirmeyelim. Hepsine sinemaya gidelim şimdi, yani.
Rambo Video Game'de hani oluyor bağımsız yapımcılar falan çıkıyor böyle işte yapıyorlar. Başarılı oluyor. Tabii ki dört dörtlük bir oyun olmuyor ama adam bir yerden bir şeyi yakalıyor ve sana keyif vermeyi başarıyor. Şimdi bu oyunda eleştiriyoruz ama ya bildiğin FPS işte aksiyonu diğer oyunlarla kıyaslanacak bir pazara giriyor.
Ya bir şey bu çok güzel bir sahnesi vardı. Oyunun trailerin sonuna doğru Rambo sıkıyor böyle. Tank geçiyor, atlar geçiyor. Bildiğin Battlefield ve Call of Duty'nin şeyini yakalamışlar. Black Ops 2'de atlar falan vardı ya tanklar geçiyor. O iki konsepti yakalamışlar.
Bir de ateş silah ediyor. Böyle tır tır tır tır tır böyle.
Şeyler düşman abi çeri domates gibi patlıyor böyle tamam mı böyle. Çok ya bilmiyorum adamlar hangi mantıkla yapmışlar.
Bunu
şey var
son
mesela.
Rambo filmlerinden kaynaklı bir şey. Son Rambo filminde de mesela.
Evet.
O normal ölüm yoktu filmde. Yani herkes patlıyordu. Ekstrem bir biçimde öldü.
Ya trailer'ın başında bir sahne var. Adam böyle ıssız bir yerde, bilmiyorum Vietnamlı mı ne, şöyle duruyor. Tak bir tane sıkıyor, o sahne geçiyor. Abi ne, olay ne? Yani niçin öyle bir sahne koydum? Ben böyle bir, bilmiyorum ya. Keşmekeş bir şey yapmışlar, çıkartmışlar ortaya yani.
Eski Rambo oyunları aklıma geliyor
yani da. Robocop'un da oyunu şimdi çıktı, diye. Film oyunu. Al, iOS'a koydular.
Evet.
Yap öyle bir şey, madem o kadar heveslisin.
Canımı ye.
Koy oraya. Tamam yani en azından şöyle bir şey var. Bunu $60'dan falan satacaklar ha, onu da söyleyeyim size. Koy ki yani içinde 2-3 tane silah milah koyarsın. Bir tane böyle çocuk çıkar. Gerçi Apple'ın şeyini de konuşacağız ama basar ona. Al 2-3 tane silah falan alır, öyle satarsın. Sen de para kazanırsın. Bu şekilde bilmiyorum yani ne olacak.
Bu arada ben de robotlarla devam edeyim. Çünkü biliyorsunuz akıllı arabalar ve robotlar derken aslında bu piyasa çok gelişti. Hatta en son DARPA bir robot yarışması yaptı. Ve geleceğin askerleri savaş alanında kullanacak robotlar da seçildiler Amerika'da. BMW'da en son kendi kendine giden ve kendi kendine yanlayabilen BMW Apache Edition'ı tanıttı. Apache. Araba artık kendi kendine yanlayabiliyor.
Yanlayabiliyor dediğin ne? Şimdi tam
yani bu
şey
otomatik giden arabayı düşünün. Bu araba artık yanlama yapabilecek. Hani bu yanlama derler ya drift dediğimiz olayı artık
evet,
drift yapabilen bir BMW akıllı araba var. Arabanın modeline baktığımızda prototip bir araba ama genel olarak hani akıllı bir arabanın böyle ekstrem hareketleri de yapabiliyor oluşu övgü topladı tabii ki. Bir yandan böyle burada şeyi göstermek istiyor. Yani sadece biz yolu bulan araba yapmadık. Aynı
drift
zamanda
bile yapıyoruz.
Drift bile yapıyoruz diyor.
Şey olabilir mi abi acaba? Yani siz yapamıyorsanız bile araba yapacak şeyi
sizde yani olacak. Öyle bir olay var. Araba artık yapabilecek ama bundan sonra gelmek istediğim noktada Avrupa Birliği'nin bir çalışması var. Philips'le beraber yaptıkları. Robotların aslında bir bulut sistemi üzerinden tüm Avrupa'da kullanılacak robotların ortak bilgi alışverişinde bulunmalarını sağlayacak bir platform geliştirmiş durumdalar. 4 yıldır üzerinde çalışıyorlarmış. 5 üniversitede buna katkı sağlıyormuş ve son deneme yapacak hale getirmişler sistemi. Avrupa Birliği bu robotların geleceğine o kadar inanıyor ki şu anda bunların altyapısını hazır hale getirmiş durumda. Bu bulut sistemi ne işe yarayacak? Birçok robot olacak biliyorsunuz. Fabrikadaki robotlardan evde kullanılan robotlara, yolda işte araba süren robotlara kadar. Bu robotların hepsinin gördükleri, işittikleri ve öğrendikleri her şey tek bir cloud sistemine tutulacak.
Oo.
Böylece yeni bir robot, yeni geliştirilen bir robot aslında bundan önceki bütün robotların bilgi dağarcığına sahip olacak.
Direkt deneyimle oradan
bilecek.
Çekecek.
Evet. Mesela senin evine girdi değil mi? Senin evine daha öncesinde bir başka robot vardı. Senin evine yeni giren robot da senin evin hakkında her şeyi bilecek. Odalar ne, haritalar nasıl çıkmış.
Abi bizim eve giren tek robot mutfak robotu oluyor abi.
Ama burada bu sefer şey yetmez. Geliyor ya hani insanın yaşam alanının sonuçta hani istem dışı. Ben istemem yani bir robotun benim işte evimin görüntülenmesini oradan almasını filan. Direkt tamam geldiği zaman akıllı olacak şey yapacak
işte
ama bizim
yani
terminatörler geliyor
o olayın çıkışı yok Ersin. Facebook'a giriyorsan, Twitter'da sürekli hayatını paylaşıyorsan, Foursquare'de check-in yapıyorsan zaten belli bir oranda artık sen
gideceğim yerler
halka mal olmuş bir insan oluyorsun tamam.
Bugün kumpircideyiz
evet.
falan.
Şimdi robot da hatta şöyle bir şey olacak. Belki de mağazaya gideceksin. Senin evinde bir robot olacak sana hizmet eden. Mağazadaki robot senin direkt hoş geldin Ersin Bey diye selamlayacak. Çünkü neden?
Evdeki, o insanın hoşuna gidiyor ya böyle. O
evet hemen. Evdeki yüzün, robot yüzünü zaten senin cloud'a yüklemiş olacak. Ve diğer robot da seni tanıyacak. Aynı zamanda Tabii ki emniyet güçleri birini bulmak istediklerinde Cloud'a soracaklar. Ya asker kaçak. Bu eleman abi nerede diye robot da diyecek ki şu an evde oturuyor.
Burada abi içeride.
Yani insan takip etme de kolaylaşacak ama altyapı ve düşünce inanılmaz. Hani Skynet diyorlar da asıl Skynet'i başlatmışlar.
Başlatmışlar.
Yani asıl olay bence mesela bu. Lokantaya gidiyorsun, garson robot her zamankinden mi abi falan.
Evet yani.
Bunda kalmış
çünkü
falan.
Çünkü şey falan mı istiyorsun abi?
Bir sonraki lokantada, bir önceki lokantada ne yediğini zaten ona aktarmış olacak Cloud. Yani sen ne yedin, beğendin mi beğenmedin mi, ne puan verdin? Bahşiş bıraktın mı mesela? O tip bilgiler kasiyer robottan garsonlara aktarılabilir.
Şey çıkartıyor buradan. Pınk böyle bahşiş çıkıyormuş robot.
Yani o yüzden bence güzel bir sistem. Neden güzel sistem? Çünkü gerçekten evine aldığın bir diğer robot hiç çalışma süreci olmadan direkt çalışmaya başlayabilecek.
Güzel ama bir korkutucu bir yanı da var.
Değişik de yani. Ürkütücü de bir yanı var gerçekten. Yani böyle sanki böyle kişisel şeylerin o kalmıyor. Hiçbir gizli bir şeyin kalmayacakmış gibi düşündürüyor
korkma
insana.
Korkma ya, kanır gelecek kurtaracak
yani, izleyeceğimize düşünüyor acaba bu hakkında da yorumlarını yazsınlar. Çünkü gerçekten çok farklı bir proje bu. Yani robotların bir cloud'da bilgi ağında buluşmaları.
Mesela şimdi ama şey diyorsunuz hani trafik kazaları azalır mı falan diyoruz. Öteki taraftan drift yapan araba yapıyor adamlar.
Ya o Apache'ler için bence. Zaten bu adamlar biliyorsun robot kullanmak istemeyecekler diye düşünmüşlerdir. Bari buna da hani bunu güvenli yapan bir tane araba verelim de adam yine şey yapmaya devam etsin.
Ama orada kitlemesi lazım artık sistemi. Drift yaparken panik olur hani. Direksiyonu falan mı sever.
Ona boş bir direksiyon verir ya.
Taklatarak geliyor.
Ona boş bir direksiyon verir, evet. Kendi şeyi yapıyormuş gibi hissetsin diye. Öyle bir şey yaparlar.
Gerçekten enteresan bir teknoloji. Buradan hemen oyun dünyasındaki kısa kısalar. Oyun dünyası az önce aslında Talha kısaca bahsetti. Apple'ın bir geri ödemesi var arkadaşlar. Tam 32.5 milyon dolar geri ödeyecek. Bir dava devam eden bir dava sonucunda Apple geri adım kararı aldı. Ve dava bitmeden kullanıcılara bu parayı ödeyeceğini söyledi ki gelen şikayetlere göre bu oranın paranın oldukça düşük olduğunu söylüyorlar. Şikayetlerden de bahsetmek gerekirse küçük çocukların işte ebeveynlerinden izinsiz olarak yaptıkları Apple Store üzerinden harcamalar üzerine açılan bir dava. Yani bir çocuğunuz varsa kredi kartını sonuçta iPad'lere ve telefonlarınıza direkt olarak tanıttıysanız çocuğunuz da girip aldığında Apple bu parayı geri iade edecek.
Türkiye'de de bir mevzu olmuştu ya. Babasının kredi kartıyla bir kasa domates almış şeyden.
Domates mi almış?
Domates mi almış? Oyun içi bir şeyler almış falan böyle yani. Evet. Bayağı bir olay olmuştu o da.
Yani baktığımız zaman hani özellikle iPad'de tanıtanlar varsa hani gene cep telefonu çok fazla çocuğun eline geçmiyor ama iPad'de çocuk oyun oynarken çat onu al bunu al bir de bilmeden de aldığı çok
yok
şey oluyor.
Yok ya benim
yani
kardeşim bile 22-23 yaşında Temple Run oynuyor. Orada şimdi zümrüt olanlar parayla satın alınıyor. Öteki normal para. Abi şunu alacağım. Dur dedim ne yapıyorsun kredi kartımı al oraya. Hiç affetmez çat diye çakar. Noel Baba'ya 20 lira para verecek.
Çok yaşanan bir problem. Bunu bütün ailelerde yaşayanlar var. Ama ben de bunu şeye bağlıyorum. Yani küçücük çocuğun eline sen kredi kartı yüklü makineyi veriyorsan. Evet. Yani belli bir oranda zaten her şeyi kabul edeceksin yani.
Ya bazen ama hakikaten bazı oyunlarda oyun çakallık çalışverişi yaptığını yani. Anlamıyorsun evet, bile. Anlamıyorsun. Yani. Şey demiyorsan, ha bak parayla satın alıyorsun falan demiyor. Zümrüt var bunda, gel diyor, zümrütle al falan filan.
Şu bölümü açmak için diyor, zümrüt var.
Ya
almak
bu
istiyor
birazcık
musun?
Da şey şimdi, veliler, yani. Veliler çocuklarıyla az ilgilenmek adına diyor ki, çocuğu veriyor şey tableti, orada yalnız bırakıyorlar. Bence cezalandırılsınlar böyle. Ya ben şeye karşıyım. Tabii ki belli bir
ama
yaşa gelince...
Hani mesela işte Talha'nın kardeşi mesela almış ki hani oyunu açtığı zaman sonuçta oyunun ne olduğunu falan bilecek.
İşte belli bir yaşa gelince eline ver yani. Ama belli bir yaşa gelince eline ver ama o kadar denetimsiz çok fazla tabletle aşırı neşir olmasın çocuk ya öyle dünyaları satın alacak ya kadar.
Şey gibi hani bilgisayar başına oturtup böyle çocuğun...
Yani çok
kalemle
da fazla
yazmayı
şey
unutan bir nesil çıkar mı abi ortaya sence?
Ya kalemle yazmayı unutan değil de ben size söyleyeyim yani şu anki gelişen jenerasyondan ileride hiç adam göreceğimizi zannetmiyorum ya. Yani
çok
şey 7-24 oyun oynayan. Bak bizim zamanımızda oyunlar bu kadar gelişmemişti. Konsollar da bu kadar gelişmemişti. Ben PC'de programlama yazma, işte ASP geliştirme biz Basic'le başladık. Ondan sonra üstüne ASP ile devam ettik. Web tasarım, işte Photoshop çıktı. Photoshop'u öğrendik. Hani nasıl şey yaparız, grafik tasarlarız, ne yaparız. Neden? Çünkü oyunlar o kadar kötüydü ki. Oyunlara çok fazla vakit harcamadık. Biz bilgisayarı keşfettik. Ve bugün buralara kadar gelme şansımız oldu. Yani sürekli olarak teknolojiyi takip ettik. Şu anki nesle her şey inanılmaz hazır sunuluyor. Yani ben kendimi düşünüyorum. Zamanında benim zamanımda Facebook, Twitter olacak. Online altyapı bu kadar gelişmiş olacak. PlayStation'a taktığımda arkadaşlarımla oyun oynayabileceğim filan. Yani hiçbir şey yapamazdım herhalde. Şu anki bilgi seviyemin yarısına sahip olmazdım. Şu anki jenerasyon çok şanssız. Çünkü yapabilecek çok fazla eğlenceli şey ve boş şeyleri var. Yani şu yaptıkları şeyler mesela bir de...
Ya bilgisayar bir kere oyun oynamak için kullanılıyor.
Ya tabii de şöyle bir şey var arkadaşlar. Profesyonel oyunculuk diye bir şey yutturuyorlar şu anda. Ve bunu federasyonunu falan kurdular ya böyle saçma sapan bir şey.
Amerika'da falan bunlar artık ya, şey veriyorlar.
Şimdi
sertifika.
Gençler var ya bu işte şey diyor. Ne demek abi ben profesyonel oyuncuyum falan. Allah aşkına ya 25 yaşına geldin firmaya gireceksin askerlik bitti. CV olarak ne sunmayı planlıyorsun ya firmaya? World of Warcraft'ta profesyonel oyuncuydum ben diyeceksin yani. Ne diyeceksin firmaya? Ne yaptım diyecek ya adam sana bu yaşa kadar.
Hani saçma sapan kısmına katılmıyorum. Katılmadığım kısım da şu. Bunu bir hobi olarak devam ettiren oyuncular oldukça iyi. Hani ben mesela oyun oynuyorum. Tek bir oyun üzerine sadece o oyunu severek oynuyorsam ben bir profesyonel oyuncu olmak isterim. Ama aynı zamanda
profesyonel
ben
dediğin
bir
kelime şeydir her ama şey. Aynı para zamanda kazanıyorsun.
Yani tamam para işte kazanıyorsun ama aynı zamanda ben kendi işimi de idare ettirebileceğim yani. Öğrencisi
ama öyle bir şey yapacağım. İmkansız.
Yani, yani o dengeyi kurabiliyorsan
şöyle bir şey düşünebiliyor musun?
Şey.
Yani bana bir örnek hani versene. Şey belki şimdi de ben bilmiyorumdur. Doktor profesyonel oyuncu, yüksek mühendis profesyonel oyuncu. Yani ya bu adam zaten şey mühendis adamın ya makine mühendisliği falan bitiren arkadaşlarımı ben biliyorum ya. Ders çalışmaktan adamın sosyal ilişki kuracak vakti olmuyor. Bırak profesyonel oyuncu olsun
ya
yani.
Onu tabii ki yapmaz. Ama şu anda mesela bir jenerasyon gelişiyor. Yani bu oyun sektörü açısından da söylüyorum. Hani oyunu oynayıp böyle bir paragraf yazan herkes böyle mesela bize başvurulara da bakıyorsun. Çok böyle abes başvurular falan da geliyor. Ama çok iyi yazanlar da oluyor mesela. Hani aynı şekilde oyun tarafını da düşünmek lazım. Sonuçta burada bir kitle var. Sürekli olarak turnuvalara katılmak isteyen, hani oyun oynamak isteyen ve sosyalleşmek
şimdi
isteyen.
Şimdi sen turnuvalara katılmayla şeyi karıştırıyorsun.
Hayır, sonuçta
şu anda profesyonel oyuncuları bu işi meslek olarak sunuyorlar insanlara. De,
tabii
lisans,
ki,
lisans verip,
tabii ki katılıyorum
lisans,
sana.
Hani, lisans verip şey yapmaya çalışıyorlardı yani bir araya.
Amerika'da
sporcu olarak tanımlıyorlar bunları.
Amerika'da sporcu lisansı veriyor
işte,
zaten.
Sporcu
hani
lisansı veriyor.
Benim mesela demek istediğim
ve bu adamları şey düşünün ya. Yani bu futbol falan gibi değil. Bunun geleceği yok. Yarın öbür gün firma oyunu kestiği anda geliştirme çünkü ticari bir oluşum bu. Spor değil yani bu gerçekten. Tamamen
şimdi
ticari.
Burada fark anlaşamadığımız nokta tabii ki sadece oyun oynayayım bütün ömrüm boyunca bu oyun üzerinden para kazanayım. Böyle bir şey tabii ki çok saçma bir şey yani.
Ama zaten normal oyun hani oynayıp turnuvaya katılan adam yani profesyonel anda, oyuncu olarak tanımlanmıyor
biz
zaten.
Şu anda düşünüyoruz işte ya çalışacağız işte emeklilik ulan 60 yaş 65 yaş. Bu adam ne düşünüyor? Ulan oyun oynayacağım 60 yıl oyun oynasam falan. Böyle bir şey zaten saçma bir şey yani. Ya ama hani bunun
gençlerin
dengesi
şunu düşünmesi
iyi bir
lazım. Arkadaşlar refleksleriniz şu an çok gelişmiş çünkü gençsiniz.
20 sene sonra.
30'unuza geldiğinizde 30'unuza gelirken zaten ayvayı yiyeceksiniz. Yani siz ne kadar profesyonel falan olursanız olun bacak kadar çocuk gelecek. Size o turnuvada hakkınızı verecek
haçlayacak
yani. O yüzden sakın bu işlere çok fazla heves etmeyin. Yok ben profesyonel oyuncu olacağım. Ya yok bundan deli gibi para lazım kazanacağım falan filan. Dersiniz varsa dersinizi asılın. İyi bir bölüm kazanın. Gerisini boş verin. Zaten siz eğer iyi bir bölümde profesyonel olursanız oyun oynayacak paranız da vaktiniz de olur yani. Sıkıntı
buradaki
değil.
En büyük problem aslında yabancı tarafların çok örnek alınması. Çünkü mesela işte Dota, League of Legends gibi oyunlarda mesela milyon dolar kazanan oyuncular var. Tamam mı? Hani bunları örnek alıyorlar direkt kendilerine ve gerçekten kendilerinde çok fazla para kazanacağını düşünüyorlar. Hani bu profesyonel oyunculuk tabii ki tartışılır ama turnuvalara katılma falan bunu daha çok işte benzer şeylerden keyif aldığınız insanlarla hani nasıl gibi dizi konuşursun toplanırsın.
Tam dersin ben zaten turnuvaya hani katılana bir şey demiyorum ki. Yani evet, elinde oyun oynayana bir şey demiyorum.
Çok fazla
hani
muhabbeti uzatmak istemiyorum
ama. Bunu bir meslek olarak ele almamak lazım. Yani.
Şöyle bir şey düşünmek lazım. Şimdi gelişen teknolojiyle birlikte oyunlar da farklı kanunlar çıkarıyorlar. Yani nasıl desem bugün Çin 14 yıllık konsol yasağını kaldırdı. Bunun üstüne yeni yeni yasalar getirdi. Düşünebiliyor musunuz? Bir koca bir devletin anayasasında şu oyunlar girecek ülkeye, şu oyunlar girmeyecek. Yani gelişen teknolojiyle birlikte yasalar ve insanların alışkanlıkları değişiyor. Bu da farklı meslek dalları ortaya çıkabilir diye düşünüyorum. Tabii ki de espor için özellikle bizim ülkemizde çok erken ve geleceği nasıl şekillenir kesinlikle belli değil.
Yani Kore, belli bir süre için, Kore bugün bundan savaşa başlamış durumda. Yani dönemde, demek ki bu iş zararlı bir iş yani.
Çok ekstrem örnek verilebilir. Ne var? Yakın süre zarfında bir Halo oyuncusu profesyonel 343 Industries tarafından alındı ve şu anda Halo 5'in yapımına yardımcı oluyor ama şimdi yarın bir gün Halo bitti diyelim. Bu adam ne yapacak? Yani bu tarz şeylerin geleceği nasıl şekillenir bilemiyoruz. Biraz bu işlerin başlangıcı
firmaların,
iki arada bir derede. Bence
büyük
de,
firmaların dengeyi koruması lazım.
Ama ben şeye katılıyorum onda. Yani şu anda böyle tabii ki de espor oyundan oynayıp para kazanmak güzel şeyler ama şu anda özellikle bizim ülkemizde biraz erken.
Çok erken. Şeyler. Biraz değil çok erken hatta yok gibi.
Ve
yani
geleceği ne olur belli değil.
Ya bence geleceği yok. Bu yüzden gençlerimiz kendilerine dikkat etsinler. Bilgisayarda oyun oynadıkları vakitte birazcık da bir şeyler öğrenmeye, geliştirmeye adasınlar.
Kesinlikle. O
ya
konuda
bugün
katılıyorum.
Profesyonel oyuncu olmaya harcayacakları vakti profesyonel kod yazıcı olmaya, kesinlikle, programlayıcı ya da grafiker olmaya harcasalar zaten çok daha fazlasını kazanacak.
Oynayan değil, yapan kişi
ya
olabilir.
Evet, şey zaten önemli hani, olan o.
Oyun oynamanın verdiği keyifle bu işten para kazanma arasındaki dengeyi tutturamıyorlar. Yani arkadaşlar, bunu bir iş olarak görmek tamamen
yanlış. Haftada bir Super Mario'nuzu oynayın. Derslerinize bakın. Siz bana şey yapın.
Ya zaten hani bence şöyle bir şey yapılması lazım. Hani dış güçler diyorlar, eğitim sistemini değiştirmeye çalışıyorlar. Fatih projesi falan filan diyorlar ya. Gençleri şu anda etkileyen çok daha farklı şeyler var. Yani bunların üstüne oturup kafa patlatıp bunları öğrenip bunları nasıl...
Ona göre adımlar atın.
Hani yasaklansın demiyorum ama bunları nasıl denetim altına alabilirler, bunun üstüne uğraşmaları lazım. Ya bugün free to play'e harcanan para ülkede çok herhalde lazım. Hiçbir şey harcamıyordur ya şu son sıralarda. Gençler başka bir şeye para harcamıyorlardır
aslında
bu
kadar. Aslında hani bir örnekle mesela hani şeyi söyleyeceğim. Mesela 5 arkadaş bir oyun oynuyordur. Hani işte akşamları birer maç atıyorlardır. İşte veya haftada bir gün toplanıp kendi aralarında oyun oynuyorlardır. Böyle hani nasıl sinema günü yapılır, PES günü yapılır filan. Hani 6 ayda bir yıl ya yılda bir kere de yapılan turnuvalar falan var. Hani buna katılırsın, bir ekibin vardır. Oyun oynarsın. Ama bir de şöyle bir tarafı var bunun. Hani buna tabii ki ben destek veririm. Güzel bir şey. Ama bir de şey var. Hani o turnuvalar için gece gündüz oyun oynayan, o turnuvalara özel olarak çok fazla hazırlanan, işte geceleri sabahlara kadar oyun oynayan ve bu oynadıkları oyunlar sonucunda gerek sosyal, gerek eğitim, gerekse de varsa işlerini aksatan oyuncular var. Hani onlarla onların dengesini şey yapmak lazım yani. Gerçekten bu tarafta kötü bir örnek var ama diğer tarafta güzel bir örnek var. Eğer bunun dengesini firmalar mı
şey firmalar sağlamayacak lazım? Ya bu tamamen firma insanın kendisinden alakalı. Evet, yani firma niye sağlasın ki?
Mesela, kim kazanacak hani onu düşünmek lazım.
Bu hükümet veya bir başka hükümet fark etmez. Devlet diyelimiz bu. Çünkü devlet hiçbir zaman değişmez. Devlet devlettir. Mesela Çin Cumhuriyeti'ne baktığın zaman adamlar dedi ki biz 14 yıllık tamam konsolosluğu kaldırdık ama bizim işte ülkemizi kötü gösteren, işte bizim devletimizin yapısını kötü gösteren oyunlar girmeyecek içeriye. Biz hava almak için açtık ama sineklere, sivrisineklere geçit vermeyiz dediler. Yarın bir gün mesela İran da keza böyle. Mesela İran böyle bir şey yaptığı zaman herkes de ki o zaten İran işte...
Oğlum Rusların o zaman tamamen yasaklaması lazım. Ya,
ama bak yani ben bir açıdan da kültürel dezenformasyonu engellediklerini düşünüyorum bu adamlar. Diyor ki benim kültürümü kötü gösteremezsin sen diyor. Ya beni diyor dış ülkeye kötü gösteremezsin diyor.
Yani Ruslar bunlara, yanmış ya.
Ya mesela Rusların da bazı konularda atarlandığı oluyor. Modern Warfare 2'de herhalde öyle bir problem
yani
çıkmıştı.
Rusların tamamen yasaklamaları lazım yani hani o mantıkla.
Ya kötü bir şey. Ya sonuçta ben şöyle söyleyeyim. Yani ben oyunların hangi ülkeyi kötü gösterdiği falan kısmına girmek istemiyorum. Zaten orada büyük bir saçmalık söz konusu ama dediğim gibi gençler kendilerine dikkat etsinler. Son zamanda oyun bağımlılığı gitgide artıyor ve oyun bağımlısı adam gerçekten boş adam ya. Yani çok ya fazla oyun şey oynamanın var. Kimseye bir yararı yok arkadaşlar.
Keyif almak
oyun
için oynayacaksın.
Keyif almak için evet. Belli sürelerde oynayın. Kendinize zaman ayırın. Kendinize zaman ayırmak istemiyorsanız da ben sosyal bir adam değilim diyorsanız da ne yapacaksınız? Oturun bilgisayarda bir şeyler geliştirmeye çalışın.
Farklı boş durmayın. Şeyleri
ve ben şunu da söylemek istiyorum. Belki bölüm sonu canavarı ekibi olarak bizi herhalde sabahtan akşama kadar %100 oyun oynayan bir ekip olarak biliyorlar. Ama inanın arkadaşlar yani oyun oynamak bizim yaptığımız için %20'lik kısmını oluşturuyor. Yani bunun geri planında senin dediğin gibi işte videoları montajlamak, ses kayıtları üzerinde uğraşmak gibi çok daha ağır işlevler var ama insanlar genellikle ya bunlar hep oyun oynayıp para kazanıyor. İşte ya
donanım inceleyip
para kazanıyormuş
hani
gibi.
Hani şu anda mesela oyun oynayıp işte o yayınladıkları video trailer haline getiren birçok kişi var. Mesela ben de bu işe girmeden önce işte Premiere gibi programları çok fazla kullanmamıştım. Belli bir kullanımdan sonra öğreniyorsun. Hani oynayın, bir saat oyun oynayın, sonra o videolarını kaydedin. Farklı programlarda farklı bir şeyler yapmaya çalışın. Bu merakınız bile belki de size ekstra olarak bir şeyler öğretecektir diye düşünüyorum yani.
Evet, şimdi oyunlardan söz ediyoruz. Savaş teknolojileri de hızla gelişiyor diyoruz. Amerikan ordusu da daha öncesinde piyasaya sürülen ve bizim haberini yaptığımız akıllı silahları artık envanterine katmaya çalışacak bir şey. Bunun üstüne çalışmaya başlamış. Akıllı silahlar nasıl arkadaşlar? Linux tabanlı bir dürbüne sahipler bunlar ve bu dürbün aynı o hani hedefleme hackleri oluyor ya, aim hack diye geçer. Evet. Siz işaretliyorsunuz, silah diyor ki şuraya doğru döndür, ateş et, mermi gitsin adamı vursun. Aynen bu şekildeler. Hedefi nasıl vuracağınızı size anlatıyor dürbün. Siz hedefi işaretliyorsunuz ve diyor ki silahı birazcık çapraza doğru kaldır. Ha şimdi tamam oldu, tetiğe basıyor. Tetiğe basıyorsunuz ve hedefi vuruyorsunuz. Şimdi bunları askerlerinde kullanmaya başlayacaklar. Bu gerçekten bence büyük bir güç. Ve artık bilgisayar teknolojilerinin de savaş alanları nasıl değiştiğini net bir şekilde gösteriyor. Artık çok profesyonel bir askere gerek yok. Çünkü bilgisayarlar bu askere hedefi nasıl vuracağını, nereye gideceğini, nasıl saklanacağını net bir şekilde gösterebilecek. Bunun haricinde Rusya'da şu anda yeni nesil savaş robotları üstünde çalışmaya başlamış. Ben Ruslar çalışmaya başlayınca bir işten korkuyorum. Çünkü o adamlar gerçekten farklı düşünüyorlar ve Amerikalılara göre bence teknoloji geliştirmede daha başarılılar. En azından daha pratik işler hayata geçirebiliyorlar. Ve hem suda hem karada giden cihazlar üstüne odaklanmış durumda. Çeşitli savaş araçları geliştiriyorlarmış. Rusya da bu işe girdiyse eğer, bundan bir 10 yıl sonra gerçekten savaş alanlarında biz kesinlikle insanları görmeyeceğiz. Zaten Amerika çok aktif bir şekilde uçakları kullanıyor insansız.
Benim robotum yani.
Abi bari değil. Şey atsınlar ya, hani bir savaş alanında bir belli başlı boş arazi belirlesinler. Robotları desinler satranç gibi. Kim kim yenerse o onun dediği olsun bari.
İşte hani şimdi Ersin aslında savaş alanının bu kadar robotize edilmesinin anlamı şu. Savaşta en zorlu şey şehirleri ele geçirmek ve zapt etmektir. Hani buralarda gerçekten karakol gibi mahalle mahalle, sokak sokak oraya askerinizi sokup artık şehrin tamamen size teslim olmasını sağlamaktır. Çünkü şehir savaşlarına girdiğinizde hangi binadan askerinize nasıl ateş edilecek bilemezsiniz. Ki her vatandaş da gerçekten ülkesini korumak için zaten eline ne geçerse.
Kuvayi milliye ruhu.
Evet, orada kendini savunur. Bu hangi ülke olursa olsun fark etmez. Türkiye olsun ya da başka bir yer olsun. Bu yüzden burada robotları sokacaklar. Yani mahalle aralarında, sokaklarda, evlerin içine robotlar girecek. Bir şey olursa da daha fazla robot tamam, girecek. Şey yani işte insanı ya, kesinlikle oradan alacaklar.
Orada giriyorlar, uzakta evet, o şekilde olacak. Dolaşıyor falan.
Yani bu adamların amacı zaten ülkeyi yenmek değil. Ülkeyi yenerken elbette bazı yerlerde personel kullanacaklar, bombalayacaklar uçaklarla falan ama asıl iş o şehrin içine girmek. Askerlere burada robotlar şey yapacak, yardımcı olacaklar. İlk başta robot gidecek, okey diyecek, askerlere gelin diyecek. Onlar da gelecekler binaları. Çünkü robotlar hem zırhlar hem hızlı hareket ediyorlar, hem radarlara sahipler, etraftaki hareketi daha fazla analiz edecekler.
Can kaybı yok yani bir kere.
Can kaybını olabildiğince azaltmaya çalışacaklar ki yaralanan
tek
askerleri
taraflı,
de...
Tek burada onu söylemek lazım.
Tabii yani. Rusların mesela şu an hani geliştirdikleri prototip videolara baktığımızda yaralanan askeri de alıp götürüyor robot. Yani onları da yine robotlarla bir yerden bir yere taşıyorlar. Gerçekten enteresan bir dünyaya doğru gidiyoruz. Savaşsız bir dünya hepimizin dileği ama görünen o ki bir şeyler geliştiriliyor.
Üçüncü Dünya Savaşı'na hazırlanıyor herkes
evet,
abi.
Umarız biz de bu tarafta geri kalmayız diyelim. Bir diğer habere geçtiğimizde ise Gigabyte'ın burada bir enteresan bir yapısı var. Bir dizüstü bilgisayar aslında bu ama bir masaüstü bilgisayar olarak kullanılabiliyor. Aynı zamanda tablete dönüştürülebiliyor. All-in-One PC olarak da kullanılabiliyor. U21MD olarak geçen bilgisayar gerçekten çok enteresan bir yapıda. Bu hepsi bir arada PC kavramını bayağı bir ileri taşıyor. Ve hem dizüstü hem tablet hem de masaüstü bilgisayar olarak kullanabileceğimiz bir yapıyla karşımıza çıkıyor. Genel olarak baktığımızda hem Core i5 işlemcilerle satın alınabiliyor hem de Pentium gibi daha uygun fiyatlı işlemcilerle beraber kombine olarak satılabiliyor. Bu tip cihazların yaygınlaşması bizi tasarrufa yönlendiren şeydir. Çünkü en azından bir dizüstü bilgisayar All-in-One'ı ve masaüstüne aynı anda sahip olduğumuz evet. için ekstra bu cihazın üçünü birlikte satın alma derdinden de kurtulmuş oluyoruz. Gerçekten ilgimi çeken bir cihaz oldu. Gigabyte'ın aynı zamanda dünyanın en ince oyuncu dizüstü bilgisayarlarından bir tanesine sahip bir firma olarak görebiliriz. Çünkü firma Aorus X7 isimli dizüstü bilgisayarında hem SLI bir düzen kullanıyor, ekran kartı birimi kullanıyor. GTX 765 mobile ekran kartı var SLI olarak. İyi hem de 22.9 mm kalınlığıyla da gerçekten şu anda normal bildiğimiz dizüstü bilgisayarlardan belki de daha ince bir şekilde karşımıza çıkıyor.
İşlemcisi de i7
sanırım. Tabii Core i7 Quad Core bir işlemcisi var asfalt tabanlı. Aynı zamanda 32 GB'e kadar belleğini arttırabiliyorsunuz. Ve SSD yanına bir de mekanik diski bağlayıp kapasiteyi de yoğun tutabiliyorsunuz.
Güzel, bunda tasarımını da ben çok beğendim. Özellikle kapak kısmındaki onu çizgi atmışlar böyle kenarlara evet. ortaya. İnanılmaz bir şey vermiş.
Tabii şimdi bu inceliği vermiş. Biraz da şeyle sağlıyor. 17 inçlik bir ekrana sahip. 17 inç ekran olunca kasada ona göre daha büyük olabiliyor ama güzel bir atılım, güzel donanımsız özelliklere sahip. Bir diğer haberim de aslında Nvidia'nın G-Sync isimli teknolojisini biliyorsunuz. Bu teknoloji sayesinde ekran kartı GPU ile beraber, ekran kartı demeyeyim daha doğrusu, monitör ekran kartı ile konuşarak oyunlarda oluşturulan her karenin ekranda net bir şekilde görüntülenmesini sağlıyor. Böylece frame kayıpsız, o yırtılma denen vertical sanki eksikliğinden kaynaklı grafik hataları olmadan net bir şekilde oyun deneyimi sağlanabiliyor. Bu teknoloji gerçekten aslında oyun kısmında devrim yaratabilecek bir teknolojiydi
aslında, evet,
ki.
Devrimsel bir yenilik.
AMD tarafında da bunun açık kaynaklı kodlu bir tane versiyon tanıtıldı ama Nvidia tarafına geldiğimizde daha güçlü olduğunu görüyoruz Nvidia'nın. Çünkü Philips, BenQ, Asus şu anda evet, bu sistemle uyumlu monitörlerini duyurmuş durumdalar. Nvidia'nın CEO'su ile yaptığımız konuşmada, söyleşide bir soru geldi bununla ilgili. Dendi ki G-Sync monitörlere baktığımızda gerçekten çok iyiler ama uçuk fiyatlı monitörler de var şu an için. En tepe modellerde görüyoruz. Yo, bu teknoloji fark taşıyan monitörler şeyde bayağı yüksek seviyedeler. En iyi monitörler ve şu anda Türkiye fiyatlarına baktığımızda 2000 liraya yakın satış fiyatları var. Hani bu profesör oyuncu monitörlerinin. Hani neden bu monitörlerdiler? Bize giriş seviyesinde ve orta sınıfta bu tip cihazlar lazım dendi. Nvidia CEO'su dedi ki aslında bu dedi ucuz bir teknoloji. İçindeki çip çok ucuz. Biz firmalara bunu çok uygun fiyatla veriyoruz. Ama firmalar şu anda yeni ürünler geliştirdikleri için bunu üst seviyeden sokmaya başladılar. Gelecek yıllar dedi, orta ve alt seviyede de bu teknolojiyi çünkü kullanan monitörler göreceksiniz.
Sordum. Hani ben bir haber okumuştum bununla ilgili. Zaten Vertical Science'ı kapattığınızda da mesela şey atlamalar, frame atlamaları yaşanır normalde.
Evet.
Bu saniye arasındaki işte monitörle ekran kartının haberleşmesi sayesinde bu sorunu da ortadan çıkartıyor ve sanki daha yüksek frame'li, daha akıcı,
tabii, daha akıcı bir oyun deneyimi sağlıyor. Gerçekten oyunculuk için baktığımızda PC oyunculuğu için mükemmel bir teknoloji ama tabii ki yine parası olana
hani
hitap eden.
Burada da işte hani şey bir çip zaten monitöre takılan bir çipten bahsediyor. Bu evet. Çipin maliyetinde yaklaşık $100 gibi bir şey
söylendiği söyleniyor. Aslında Nvidia diyor ki $100 değil. Hani o kadar büyük fark yaratacak bir çip değil bu. Daha uygun fiyatlı deniyor. Ama şu anda yeni bir teknoloji. Doğal olarak fiyatların yüksek olması.
Firmaların bir şeyini bir
çakallığı görüyorlar. Az ürün var. Belki de piyasayı test ediyorlar şu anda. Son haberimiz de iki tane fareyle ilgili. Bir tanesi Zalman, bir tanesi Metges'ten geldi. Zalman'ınki ZM-GM4 diye geçen bir fare. Görülebileceği gibi Transformers'tan zıplama bir fare gibi duruyor. Gibi. Evet, değişik bir şey. Bu fare istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Metges'in de Red isimli zaten faresi meşhurdur. O çarpık görünüşlü fare. Onun da yenilenmiş bir versiyonu var, TE. O da tanıtıldı. Bilmiyorum, bu fareler hani güzel görünüyorlar ama
işlevsel olarak ne kadar işlevsel?
Ne kadar işlevseldi bilemiyorum ama yani bir oyuncunun da sahip olmak isteyeceği donanımlar arasında diye yani düşünüyorum.
Gösteriş olarak böyle herhalde iyi de bir kasa olursa
bana bir de klavye bu programda gösterirsen bir şey benim olur. Şey tam olacak
yani. Aslında Metges'in çok güzel donanımları var. Hani biz gittiğimizde CS'de de gördük ama ülkemizde ne yazık ki hepsi gelmiyor.
Evet.
Yani şu anda ithalatçı
bulmaya... İthalatçısı var aslında.
Var. Yani Aral var ama Aral'ın da gerçi resmi olarak getirdiği firmalara baktığında Metges gözükmüyor.
O da enteresan.
Belki de KFK'den
Rocket var onlarda şu anda hani resmi olarak gösterdiği.
Buradan aslında hani senin haberlerde zaten galiba bitti. Az önce kısa kısalar yarım kaldı şey çok fazla gelince oyunculuğa falan. Onları da tamamlayalım arkadaşlar. Hitman yeni nesil Hitman için ilk açıklamalar yapıldı. Hatta IO Interactive bir duyuru yapacağını söylemişti. Fakat daha sonra baktığımızda çok farklı bir Hitman ölüyle karşılaşmıştık. Fakat yeni nesille ilgili ilk defa açıklamalar geldi. Hitman serisinde çok detaylı bölümler olacağı söyleniyor ki çevreyle etkileşimin de bu konuda oldukça önemli olacağı söylenmiş. Zaten son Hitman oyununa baktığımızda olayları çok farklı farklı yönlerden çözmemiz herhalde oyunun en güzel örneklerinden birisiydi. Ajan 47'nin ilk yıllarına gideceğimiz söyleniyor ve grafik motoru olarak da Glacier 2 grafik motorunun kullanacağı söylenmiş. Bir diğer haberimize geçtiğimizde Steam'in Greenlight'la birazcık başı belada. O da troll oyunculardan dolayı. Greenlight servisi arkadaşlar bildiğiniz gibi tamamen oyuncuların oylamasıyla ortaya çıkan bir şey. Yani birisi bir oyununu Greenlight'a soktuğunda belli bir sınırda oy alırsa diğer Steam Greenlight'a girmiş oluyor. Evet. Fakat baktığımız zaman troll oyuncuların yapmış olduğu oylamalar çok farklı yapımları Greenlight'a sokmuş. Ve Steam'de bunlara bir dur demek açısından yeni yeni fikirler arayışına girmiş durumda. Muhtemelen önümüzdeki günlerde bu Greenlight'a en azından bir Apple Store'daki gibi bir sınırlama geleceğini
gelmesi
düşünüyoruz.
Zaten.
Evet, zaten gelmesi de lazım. Last of Us'ın Left Behind isimli indirilebilir içeriği 14 Şubat'ta çıkacak. Resmi olarak çıkış tarihi belirtildi ki Riley isimli bir karakterle birlikte Ellie'nin asıl oyundan geçmiş dönemlerini göreceğiz. Bir diğer haberimiz Wolf Among Us'ın ikinci bölümü arkadaşlar 2 Şubat'ta çıkacak. Son haberimse SimCity'nin offline modu ile ilgili. Daha önce de çok sık konuşmuştuk. Tam bir yıl sonra offline modunun geleceği duyuruldu ki hani daha önce yapımcıların yaptığı açıklamalara baktığımızda offline modu SimCity için imkansız gibi bazı açıklamalar yapmışlardı. Hemen offline modunun duyurulmasından sonra bu mod üzerinde de 6,5 ay gibi uğraştıklarını söylediler. Bilmiyoruz artık ne kadar doğru. Tabii biraz tartışılacak
Sims'te bir süre. Sims'te ziyan ettiler ya.
Evet, bayağı bir ziyan.
Çok oldu. Şey vaat eden ama hiçbir şey vermeyen bir oyun oldu o da. Gerçekten kötü oldu. Ben yani, de çok bekliyordum.
Diğer oyunun içeriklerine baktığın zaman bu oyun yani devlete tırnak koyuyor.
Çıktığında bile şeyi söylüyorduk. Hani bir indirilebilir içerikle oyun alanını genişletecekler kesin. Ona bile razıydık. Böyle bir şey bile duyurmadılar. Öyle kendi kutusunda kaldı gitti yani.
Umarız bir sonrakinde artık isteneni verirler diyelim. Son dönemde çünkü çıkan oyunlar biraz hayal kırıklığı yaratıyorlar böyle
evet,
eskisinin.
Kesinlikle.
Ne yazık ki o efsaneyi devam ettiremiyorlar. İkisi birin bu bölümü biraz uzun oldu farkındayız ama konuşacak çok konu vardı.
Aradan sonra olsun yani.
Evet bayağı bir ara verdik. Xbox One'a da beklediğinizi biliyoruz. Xbox One için özel bir bölüm gelecek hafta pazartesi veya salı sizlerle beraber olacak. Cihazın iyice suyunu çıkartalım, iyice öğrenelim. Öyle karşınıza çıkalım diyoruz. Çünkü eleştireceğiz. Eleştirirken de arkasını dolduralım değil mi?
Evet.
Çünkü şu anki deneyimlerim gerçekten hiç hoş değil cihazla beraber. Bunu da bir ön bilgisini verelim sizlere. Beğenmedik yani cihazı genel olarak ama belki de diyoruz, belki de
umut
bilmediğimiz bir şey vardır.
Var, evet.
Evet, belki de bilmediğimiz bir şey vardır. Biraz daha kurcalayalım. O yüzden hemen karşınıza çıkmayalım. Gelecek hafta ayrıntılı bir Xbox One incelemesiyle karşınızda olacağız arkadaşlar. Yine güzel bir kapanış videosuyla veda diyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın diyoruz.
O nasıl iğneler?
It's me.
Don't want to do this.
There's a whole lot of bad ways this could end up for you. I could kick you, stomp you, slam you with my keister. I could feed you to my pet dino. I could burn you in some lava. And of course you don't take my directions. You got... I warned you that was a bad idea. You want to listen to me from here on out?